Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Burak Çankaya ve karşınızda Müjdegül Karaca. Düzenli olarak yapmaya çalıştığımız geçen hafta 2 hafta önce benim yoğunluğumdan dolayı başka arkadaşım yardımcı olmuş sağ olsun. Yayın serimiz var bildiğiniz gibi Kadının Mahrem Öyküsü Gelecek Bilim'de kanalında. Ve bu yayınları 2 haftada bir düzenli yapıyoruz. Konu konu geçiyoruz. Konu başlıklarımız oluyor. Bugünkü konu ilk cinsel ilişki üzerine olacak. Karşınızda Müjdegül Hoca. Hocam tekrardan sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz yani. Biraz yoğun Ankara'da hastalar biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur.
Evet hocam.
Atlatacağız. O günler geçecek yani. Umudumuz var.
Ya şunu biz de uzaktan en azından görme şeyimiz oluyor. Ankara'nın çok yoğun olduğu. Bugün de kuzenim Ankara'da, onunla konuştum. Yani diyor ki hastanede birçok insan diyor Covid tanısı konuluyor. Birçok insanda ve az önce sizle yayın öncesi de konuştuk yani. Bekleyemedi insanlar nedense. Bu düğünler, bir araya gelmeler vesaire. Bunlar da tabii ki virüs yaydı. Sonuçta
Bakan
virüsün
Bey
bir
de
el
dedi
ayağı
ya.
yok.
Bakan Bey de dedi ya o Haziran'da bir yeni normal diye yeni normalin eski normale benzemeyeceğini yani insan gibi davranacağınızı düşünerek bir düzene geçtik ama yani düğündü bayramdı şeyini çıkardınız dedi yani resmen.
Doğru aslında hocam. Yani sonuçta baktığımızda virüs bir yere gidemiyor. Biz götürüyoruz.
Evet.
Elimizle taşıdık. Muhtemelen ikinci dalgada da göreceğiz şeyi, ama benim üzüldüğüm buradan gerçekten sağlık emekçileri, hiç suçu günah olmayan, gerçekten bir sürü hikaye var hocam. Bütün bu virüsten hayatını kaybetmiş herkese Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok başka, ama lütfen arkadaşlar, bizi izleyen bilinçli izleyiciler, maskenizi, fiziki mesafenizi koruyun. Maskenizi takın arkadaşlar. Mümkün mertebe bir süre bu geçene kadar, bu pandemi atlatana kadar dikkatli yaşayalım arkadaşlar. Ellerimizi temizleyelim. Bugün önemli bir konu konuşacağız hocamızla. Hocam bugün ne konuşacağız? Sizden de duyalım isterseniz.
Bugün ilk cinsel ilişki konuşacağız. İlk cinsel ilişki ile ilgili bir hastalıkla ben çalışıyorum ağırlıklı olarak. O yüzden biraz ilk cinsel ilişkiye normalinden fazla ilgim hem akademik hem insani anlamda ilgim var. Bu konuyla ilgili bu bir hastalığa dönüşüyor. İlk gece korkusu, vaginismus dediğimiz bir hastalığa dönüşebiliyor. O hastalığa dönüşmezden önce alınabilecek en önemli, en iyi tedbir eğitim. Bu eğitimi yapılan çalışmalar Türkiye'de kadınlar kocalarından aldıklarını söylüyorlar. Yani bana ne biliyorsam kocam öğretti şeklinde beyimden öğrendim. Bir kısmı arkadaşlarımdan öğrendim. Hani herhangi bir yerden bir eğitim aldım. Yani şuradan öğrendim gibi böyle bir yani cinsellikle ilgili bir eğitim alabileceğiniz yer maalesef yok ülkemizde ve Dünya Sağlık Örgütü cinsellikle ilgili eğitim almayı bir insanlık hakkı olarak tanımlamış
Aa,
durumda.
çok güzel. Çok doğru.
Evet,
Hocam,
bu bir insanlık
özür
hakkı.
dileyerek araya
Bununla ilgili
giriyorum
yani
ama
Türkiye'de içinde olduğu bir süreç var.
internetinizde bir gecikme oluyor. Görüntü de biraz bozuk.
Öyle mi?
Mobilde mi bağlanıyorsunuz, Wi-Fi mi? Hastanenin kablosuz mu acaba?
Ben kendi telefonumun internetinden bağlanıyorum ama yani mobil internet olmuş oluyor değil mi?
Söyleyeyim dedim. Görüntü tost makinesinden çekilmiş gibi yani. Öyle kötü görünüyor bende. Sizde de öyle mi
Eyvah.
arkadaşlar? Ha, önemli değil ama önceki yayınlarda daha iyiydi. Hastaneye bağlandık. İleride sıkıntı yaşamam kadın hocam. Şimdiden onu bir çözelim dedim. Sadece bu arada iyi nöbetler diyen arkadaşlarımız var. Bakın nöbette bile yayın yapmak. Azmi Zahir Hanım hocam demiş. Şimdi hocamızla ilgili şunu söyleyeyim. Yani öncesi konuşuyorduk. Girmek zorunda kaldım. Mesela diyor hoca özel ilgim. Özel ilgim derken şunu kastediyor. Okumalar yapıyor. Makaleler okuyor. Taramalar yapıyor. Literatür tarıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve bizim yayınımıza geldiği zaman bunlarla birlikte geliyor ve bunun üzerine bir sunum hazırlıyor. Bu yüzden biz ekibim adına ve Gelecek Bilim'de kanal adına, şahsım adına teşekkür ediyorum hocam. Bize verdiğiniz önemden, ciddiyetten, izleyicimize verdiğiniz önemden dolayı nöbette bile yayın yapıyorsunuz. Ha yani hiç önemli değil. Görüntü mörüntü benim için önemli değil. Böyle de yaparız hocam. Görüntü
Evet.
kötü ama önemi yok. Hocanın sesini etkiliyor. Bence de ses
Evet.
önemli. Zaten kaydı da olacak.
Şöyle biraz içerilerde bir kısmındayım hastanenin. Şu anda bir arkadaşım yerime de bakıyor hani duruma vaziyet ediyor ama bu ortamı terk etmek istemedim yani herhangi bir şey olursa sonuçta sorumluyum bugün nöbette olan olaylarla ilgili.
Tamam hocam. Tamamdır.
Burayı terk etmek istemediğim için yani dışarılara çıkmak istemediğim için biraz artık görüntü için kusuruma bakmayın.
Öyle devam edelim. Hiçbir
Ben
sorun
size
yok.
bir
Önemli
sunum
olan
hazırladım.
koyun. Aynen. Sunumumuz da var.
Sunumla beraber böyle şey yapabilirim. Konuyu ay sunumlar arasında kalmış. Misyonerde kalmışız direkt. Şimdi açayım size sunumu. Şimdi bugün iç cinsel
Arkadaş diyor ki,
deneyimden bahsedeceğiz. Evet, ne diyor?
şurada hocam herhalde diyor konu seks diye çok izleniyor diyor. Aslında gerçekten sizde çok iyi izlenme oranları yakaladık. Bu şu demek bence. İnsanlar birincisi meraklı, öğrenmeye meraklı, öğrenmeye aç ve bu konu Türkiye'de
Tabu.
üzerinde durulması gereken bir konu ve tabu tabii ki. Biz bunu anladık hocam. Yayın istatistiklerimize baktık sizde yaptığımız müthiş bir rakam. Yani ama biz burada hiçbir zaman bilim dışı bir şey de konuşmuyoruz ve ona rağmen çok izleniyoruz. Bu yüzden
Evet.
izleyicilerimize ben ayrı teşekkür ediyorum
Evet.
verdikleri önemden dolayı.
Ben Gelecek Bilim'de kanalında kendimi buldum. Yani farklı platformlarda farklı şeyler yapıyorum. Podcast, ne bileyim videolar. Kendi ya, halka yönelik hastalara anlattığım gibi anlattığım şeyler yapıyorum ama böyle genç üniversite öğrencilerine, ne bileyim tıp talebelerine, belki psikoloji öğrencilerine böyle anlatmak istediğim tatta akademik böyle yalatarak ama tabii eğlenceli bir şekilde anlatıyorum burada. O yüzden böyle tam kendimi ifade ettiğim bir yer olduğu için ben bunu hakikaten iki elim kanda olsa, hani fiziksel anlamda da kanda olsa, çünkü gerçekten iki elimiz kanda olabiliyor bizim.
Evet,
Hani iki
doğru.
elim kanda olsa, ki az önce kandaydı, nitekim yıkadım geldim. İki elim kanda olsa o eldiveni çıkarırım.
Elbette
Yıkarım,
bile. Çok
ben
sağ olun. Ya.
Şimdi
Harikasınız.
cinsel ilişki deyince ne anlıyoruz? Cinsel ilişki deyince penil vajinal birliktelik anlıyor insanların çok büyük bir kısmı. Fakat cinsel ilişki penil vajinal birliktelik değil. Ondan
Ben de
ibaret
öyle
değil.
sanıyordum mesela. Dakika bir, gol bir.
Yani mesela cinsel ilişki sadece vajina penis birlikteliği olarak düşündüğü için cümle aleme, bütün dünyaya global olarak rezil olan bir başkan var. Ülke başkanı Bill Clinton, biliyorsunuz. I did not have sexual relationship with that woman dedi. Amerika halkının gözünün içine bakarak. Ve bunu söylerken yalan söylemiyordu adam. Gerçekten yaptığı şeyin cinsel ilişki olmadığını düşünüyordu. Ve yani herkes bir error verdi. Yani nasıl böyle bir şey söylemiş olabilir? Yani adam kanıt var, yani spermi varmış. Nasıl böyle bir şey söyler? Hani Katolik'te, yani Hristiyan Katolizminde böyle bir şey var. Sadece
Bu
vajina
dediğiniz
penis
olay gençler
olarak.
bilmeyebilir hocam. Olayın da şey skandalı. İşte Monica Lewinsky'di galiba.
Evet.
Ofisinde oral seks yaparken,
Evet.
adı da seks gerçi, yakalandı. Onun üzerine bu skandal oluşuyor. Orada ben seks
Yakalanmadı.
yapmıyorum demiş.
Monica Lewinsky onu şikayet etti bildiğim kadarıyla.
Ha, tamam.
Ve
Öyle bir şeyler olmuştu. Ben de eskiden
evet.
hatırlıyorum.
Evet, Monica Lewinsky, sen küçüktün bayağı evet, o dönemde. Bill Clinton, Hillary Clinton'ın eşi, eskiden Amerikan başkanıydı. Çalkalandı. Amerika işte Beyaz Saray'da çalışan eski bir stajyer işte başkanla ilişkisi olduğunu iddia etti falan diye böyle çalkalandı. Hemen çıktı televizyonlara, inkar etti. I did not have sexual relationship with that woman dedi. Bu bir kalıplaşmış bir sözdür yani. Ve ondan sonra Monica Lewinsky, ben hani nasıl inkar eder, biz defalarca birlikte olduk ve ben onun spermi olan bir kıyafetimi atmadım dedi. O sperm olan kıyafetinde yapılan sperm incelemesinde hani bir Clinton'a ait sperm tespit edilince şey oldu. Çok özür diliyorum. Bir telefona bakabilir miyim?
Tabii. Ben bu arada hemen bir küçük duyuru yapayım arkadaşlara.
Efendim.
Değerli arkadaşlar, yayına devam edeceğiz. Küçük bir şey göstermek istiyorum. Artık bizim tişörtlerimiz var. Konsept tişörtler çıkarmaya çalışıyoruz. Mağaza.gelecekbilimde.net'ten hemen bu şeyde size göstermek istiyorum. Siparişleri verebilirsiniz. Genelde geri dönüşler çok iyi. Kalitesi, baskısı konusunda ve fiyatını da gerçekten iyi tuttuk arkadaşlar. Yani biz hiçbir kar şeyimiz
Tamam.
yok buradan. Para amaçlı yapmıyoruz. Bakın şu çok satıldı. Ergi Hoca'nın meşhur sözü. Eğer yayına geliyorsa bakayım şöyle geliyor mu? Aynen. Buradan mağaza nokta adresimiz şöyle mağaza nokta gelecekbilimde nokta net. O da bu Shopee yere yönlendiriyor. Tişörtlerimizi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hocam geldiniz mi? Ha.
Evet.
Have no
Kusura
sexual
bakmayın.
relationship with Google Chrome.
With that woman, Miss Lewinsky. Yani ondan sonra adamın spermini şey yapınca, genetik olarak ispatlayınca patates oldu. Ya ben onu düşünmemiştim cinsel ilişki olarak, yani ben yalan söyler miyim falan dedi. Hakikaten sadece vajina penis birlikteliği olarak görüyor dünyanın büyük bir kısmı cinsel
Evet.
ilişkiyi. Fakat oral birliktelikte, anal birliktelikte, Dry humping diye geçer İngilizce'de. Sürtünme, sürtüştürme, sürtüştürüyorduk, sürtüşme yapıyorduk, sürtünüyorduk falan filan. Kıyafetin üstünden sürtünüyorduk. Dry oradan geliyor, kuru. Kuru bir şekilde sürtünerek. Elle karşıdaki partnerini tatmin etme. Hand job İngilizce. Kadının erkeğe yaptığı elle şeye. Erkeğin kadına yaptığı işte fingering olarak geçiyor. Ve mastürbasyon. Kişinin kendi kendine de yapabilirsin, partnerine de yapabilirsin. Bunların yani hepsi aslında cinsel ilişki. Hani benim hani çok içinde yer aldığım bir tartışma var ya, bekaret tartışması, bakire miydi değil miydi falan filan. Yani benim
oradan bayağı bir yürüdünüz hocam yani.
Evet.
Biraz oldu mu? Yani anlatamadınız derdinizi belki de ama o yayını izleyip orada anlatıyor zaten.
Anlattığımı düşünmüyorum. Evet. Anlayan bir kişi bile olsa o bana yeter. Yani benim orada kastettiğim bekaretin düşündüğünüz gibi bir şey olmadığıydı. Bekaret fiziksel bir şey gibi düşünüyorlar. Yani sürtünme, sürtüştürmeyle bekaretini kaybetmediğini düşünüyor. Ya da bekareti kaybedilen bir kıymet olarak düşünüyor kadın. Yani bekaret sosyal bir olgu tamamen. Ve hani senin olduğunu düşündüğün yerde olan bir olay, olgu. Tıpkı adalet gibi, hani adalet de var, inanıyoruz. Kesinlikle var yani adalet. Ama baktığın yere göre değişiyor. Hani bekaret de biraz öyle bir şey. Yani dry humping, hand job, fingering hepsini yapmış ve fakat hani bir tek penis vajina birlikteliği kalmış kadının bekareti, teknik bekaret diyoruz ona. Orada bir teknik bir detay var. Yani onu böyle çok kutsal bir emanet gibi saklamak işte vajinismusa sebep oluyor. İlgilenmemin nedeni bu konularla. Ben çünkü o vajinismusa tedavi eden bir hekimim. Bana gelen pek çok vajinismus. Vajinismus ilk gece korkusu gibi bilebiliyor olabilir insanların. Teknik tanımlaması bir kadının istemesine rağmen vajinasına herhangi bir şey alamamasıdır. İstek burada anahtar kelime. İstiyorum ama alamıyorum. Onu anlatacağım. Öbür yayında vajinismus anlatacağız. Şimdi vajinismus ile gelen hastalarımın çok büyük bir kısmı her şeyi yapmış. Yani oral, belki anal bir de. Hand job, fingering, dry humping onların hepsini yapmış. Fakat vajinaya penis alamıyor bu şekilde. Şimdi ben belki tırnak içinde o vajinal penil birlikteliği biraz böyle daha fazla anlatacağım bugün. Hani ilk birliktelik olarak. Ama ilk cinsel deneyim. Bu madde madde olanların her biri dahil olan bir deneyimdir. Ve çok özeldir. Kişiye özeldir. Şimdi ben buraya bir dünya haritası koyarak başlamak istedim. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde böyle ilk cinsel ilişki yaş ortalaması diye bir şey vardı. Dünya haritası vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nde öyle dünya haritası yapmayı çok seven bir şey var. Epidemiyoloji ekibi var. Hep böyle işte dünyanın eğitim haritası, dünyanın bilmem ne haritası falan diye hep böyle haritalar yaparlar. Böyle de bir harita vardı. İşte ortalama 15 yaş, 16 yaş gibi görünüyor dünyada kızlarda cinsel ilişkiye başlama. Erkeklerde bir yaş daha küçük, 14-15 gibi. Türkiye'de dünya ortalamasının 1-2 yaş daha sonrası ortalama ilk cinsel ilişkiye başlama yaşı. Türkiye'de kızlar ortalama 17-18, erkekler 16-17 gibi. İlk cinsel ilişkiye başlama. O yüzden yani acaba niye Dünya Sağlık Örgütü bu haritayı koyma işini kaldırdı diye merak ettim. Böyle bir makaleye denk geldim. Yani ortalama ilk cinsel ilişki yaşı acaba ne kastettiğimizi biliyor muyuz diye. Çünkü bu haritalarda yani o haritaları her yenilediğinde Dünya Sağlık Örgütü işte İngiltere'de cinsel ilişkiye başlama yaşı 14'e düştü, 13'e düştü falan gibi böyle her yenilendiğinde o haritalar insanlarda bir infiale sebep oluyordu. Yani nasıl yani 13 falan. Aslında o haritayı okurken bu makalede özetinde onu söylüyor. Şimdi mesela burada El Salvador'da ve İspanya'da, Peru'da ortalama ilk cinsel ilişkiye başlama yaşları verilmiş 13 diye. Gördüğünüz gibi 17-18 olanlar var. Şimdi bu 13 ilk cinsel ilişkiye başlama, ortalama ilk cinsel ilişkiye başlama yaşı diye gördüğün 13 aslında 13 yaşındakilerin çoğu daha cinsel ilişkide bulunmadığı anlamına geliyor diyor bu makalede. Sanırım Dünya Sağlık Örgütü de o yüzden o haritayı kaldırdı sitesinden. Ortalama 16 diyebiliriz ama.
Kadınlar ve erkekler kendiyle tatmin olmaya başlıyor. Siz onda dediniz ya cinsel ilişki kapsamına giriyor diye. Ya bu
Evet.
illaki penis ve vajina birlikteliği birleşimi olmayabilir.
Evet. O yüzden de yani Dünya Sağlık Örgütü o haritayı kaldırmış. Yani bildikleri vardır. Bildikleri bir şey vardır yani. Ama böyle haritalar buldum. Bu rıza gösterme yaşı, yasal olarak rıza gösterme yaşı. Yani şimdi bu tabii kanuni bir tarafı var yani. Rıza gösterme yaşı yani age of consent deniyor buna. Kanunun bu kişi akıl bali olarak sekse rıza gösterdiğini ifade edebilir diye kabul ettiği bir yaş sınırı. Bunun altında cinsel ilişkiyi hani pedofili olarak tarif ediyorsun kanunda ve cezasını veriyorsun küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı şeklinde. Şimdi Avrupa'daki rıza gösterme legal yaşına bakınca oldukça ortalamaların 14-15 civarında olduğunu görüyorsun. Ama Türkiye'de 18 gibi baya büyük bir yaş. Şimdi 18 ergen çocuğu olan pek çok anne babanın söylediği bir şey. 18 çok büyük bir yaş. Yani rıza gösterme yaşı olarak kabul etmek için 18 çok büyük bir yaş. O yüzden Türkiye'de de pratikte bazı farklı uygulamalar var. 15 yaş gibi bir kabul gören yaş sınırlaması var. Yani 15-18 yaş arasındaki genç kızların, genç erkeklerin ailesinin bilgisi dahilinde sanırım rıza gösterebildikleri yani küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanmıyor 16 yaşında bir kız çocuğuyla birlikte olan adam gibi öyle bir uygulama var pratikte. Fakat kanunda legal olarak rıza gösterme yaşımız bizim 18. Fakat
Hocam burada bir şey sorabilir
İngiltere'de
miyim?
13.
Şu benim çok dikkatimi çekti. 15. ülke var ya, Bulgaristan'ın üstü. Nere oluyor? Ukrayna mı oluyor? Yanlış görmüyorsam. Diyor
Evet.
ki 13 if penetration is not involved. Yani
Evet, böyle bir ayrılma
penetrasyon.
yapan,
bu çok ilginç. O zaman
evet.
sürtünme,
Bunları ben
dokunma,
mühim
fingering bunları cinsel
felsefelerden
ilişki olarak
bulmadım.
saymıyorlar.
Evet. Evet, penetrasyonu hani böyle biraz böyle sadistik bir eylem olarak gördükleri için bazı popüler şeyler, toplumlar penetrasyon biraz sadistik bir eylem olarak değerlendirildiği için küçük yaştaki çocukları olmasını pek. Bir de genital organlar, anüs, vajina henüz olgunlaşmasını tamamlamıyor 16 yaşa kadar. Ve 16 yaşından ne kadar önce bunu ben hani ilk bekaret anlatırken anlatmıştım. Ne kadar küçük yaşta ilk vajinal cinsel ilişkisi olursa bir kızın kanama ihtimali o kadar yüksek. O yüzden olabildiğince erken, ya sen yoktun o yayında, şeyle yaptık.
Düşün, ben izledim sonra mı hocam onu?
Evet, şöyle yaptık o yani. Bir kızı ne kadar erken evlendirirsen o kadar kanama ihtimali artıyor. Dolayısıyla da ailenin namusunu temize çıkarıyor. Yani çocuk gelin hikayesi oralardan geliyor yani.
Of, ne kadar kötü
Evet,
ya.
yani ne kadar erken hani ilk adetini görünce olabildiğince organlar gelişimini tamamlamadan. Bak bazı yerlerde homoseksüel, heteroseksüel diye ayırt edilmiş
Aynen
ilişkiler,
öyle.
age of consent yaşları. Her neyse. Şimdi böyle bazı istatistikler, özellikle dergilerin popüler yaptığı istatistikler de ilgi çekici. İnsanlar ortalama yani 16 yaş civarında yani sürtünme de olsa, karşılıklı mastürbasyon şeklinde de olsa bir cinsel ilişkiden bahsediyorlar. 16 yaştan sonra olanlar ben yani yaşıtlarımdan daha geç kaldım. Yani 16 ila 20 arasında yoğunlaşıyor aslında insanların ilk cinsel ilişkiye başladığı yaş aralığı. Çok büyük bir kısmı 16 ila 20 yaşında. Üçte biri hani 25'ten sonraya kalabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir makalesi vardı okuduğum. Şu buraya koymak için bulamadım ama ilk cinsel ilişki 21 yaşına ne kadar yakınsa kadının bunu olumlu duygularla hatırlama ihtimali o kadar yüksek. 21 yaştan ne kadar önce ya da sonraysa olumlu duygularla hatırlama ihtimali o kadar düşüyor gibi bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aile Kadın Dairesi'nin yardımcı yöneticisi Flavia Bustero'nun dediğine göre her yıl 14 milyon kadın erken çocuk düğün, çocuk gelin yani 18 yaşından önce evleniyor. Ve adolesan dönemdeki genç kadınların üçte biri yani üç adolesandan bir tanesi ya evlilik ya da çıkma duygusal ilişki içerisinde fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor. Bu üçte bir çok hani tutarlı bir oran. hakikaten Janus ve Kinsey raporlarında da hep böyle kadınların üçte birinin bir cinsel şiddete maruz kaldığı ya da fiziksel şiddete maruz kaldığı raporlanıyor. Şimdi fakat mesele ergenlik olunca ergenliğin çok farklı, yani ilk cinsel ilişki deyince ergenlikten ayrı tutamıyorum. İlk cinsel ilişki 16 yaş ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde yaşaması biraz daha tehlikeli olan bir deneyim, ilk cinsel ilişki deneyimi. Çünkü ergenler zaten biyolojik, psikolojik ve sosyal zorluklar içerisinde. Bu üç sac ayağında, insanlığın sağlıklılığını belirten bu üç sac ayağında da zorlukları var. Biyolojik olarak zorluk yaşadığı zaten kesin ergenin. Yani beden bir anda büyüyor, boyun atıyor, 20 santim birden uzuyorsun. Yani düşünsene.
Ses değişiyor ya, kendini tanıyamıyorsun.
Ulaşırken, yani kolunu şu kadar açınca, şu mesafeye ulaşırken bir anda şu kadar ulaşabilir hale evet. geliyorsun. Elinin ayarı bile değişiyor. Acayip bir anda kıllanıyorsun. Kıl pasajı bir taraf, bir anda kıl dolu olacağım zannediyorsun. Uyku düzeninde değişiyor. Daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsun. Bu evrimsel olarak ergenlik döneminde böyle duyguları kontrol edemediğin ve kendi hayatını riske atacak davranışlarda bulunduğun için o dönemi uyuyarak geçirmen için herhalde yapılmış bir ayarlama diye düşünülüyor. Evrimsel psikologlar o şekilde bir düşüncesi var. Ve gerçekten hani bu hormonların işte hızlı tüylenmenin, beden ki boy kilo artışının dolayısıyla gençler, ergenler biyolojik bir zorluk yaşıyorlar. Psikolojik zorluk yaşıyorlar. Ergenlik çok gerçekten kişiliğin gelişmesinde kritik bir dönem. Ne çocuksun ne yetişkinsin. Ama çocuk gibi küçük de değilsin, yetişkin gibi hani her şeye yetkin de değilsin. Fakat çok hevesli olur ergen, meraklı olur, denemeye açıktır ve dener. Cesaretli de olur. Ve bir garip bir cesaret vardır. Her şeyi yapabiliriz diye düşünür ergenler. Bir de kendini ispat. O bulunduğun cemaate ne kadar aitsin ya da o cemaatten ayrısın. Böyle bir bireyleşme, o bireysel olarak karakterini ortaya koyma eğilimi vardır ergenlerin. Tabii şaşkınlık ve utanç da beraberinde gelir aile ilişkilerine bağlı olarak. Yaptığın şeylerden dolayı seni utandıran bir aile çevresindeysen böyle de bir psikolojik zorluk yaşarsın. Sosyal olarak da ciddi zorluk içerisindedir ergen. Bu işte arkadaş çevresi önem kazanmaya başlar. Artık aile ve akrabalar çevresinden ziyade bir arkadaşların, yani ne bileyim sigara içen, uyuşturucu kullanan arkadaş çevresinin değerleri ile kendi ailesinin değerleri arasında sıkışır ergen. Ve çok önemli bir şey, cinsel kimliğini arıyor ergen. Dener yani ergenler. Ergenlik döneminde biseksüel çok deneyimleri olur. Hem homoseksüel hem heteroseksüel çeşitli deneyimler aramaktadır. Dener bunları. Cesarette var ya, cesaretli olduğu için deneme fırsatı olur. Şimdi bu dönemde cinsellik yaşamak, yani ben burada bir ahlak öğreticisi gibi 21 yaşınızı bekliyoruz, 21 yaşında sevişiyoruz, 21 yaşına kadar sevişmeyeceğiz falan gibi anlamayın ama bir hani bilimsel verilerin sunduğu şeyi söylüyorum size. 21 yaşına ne kadar yakınsa o kadar olumlu deneyimlerle hatırlama ihtimali yüksek. Fakat diyebilirsin ki ben 17 yaşındayım, 4 yıldır çıktığım erkekle beraber olmak istiyorum. Yani olabilir. Bunu ama tabii 18 yaş altı olunca biraz böyle kanun kısmını değerlendirmek lazım. Ama hani bir hekim olarak ben, yani 15 yıllık bir kadın doğum deneyimim var, 10 yılı uzman olarak bunun. 10 yıldır gördüğüm şey, biz bu adolesan dönemde cinsellik görüyoruz yani. Adolesan dönemin olmazsa olmazı cinsellik gibi bir şey. İlla bir şekilde ucundan, kıyısından bulaşıyor ergenler cinselliğe. Fakat adolesan dönemde cinsellik özel riskleri vardır. Bir kere ergenler risk alma davranışından dolayı cinsel yola bulaşan hastalıklar açısından çok risklidir. Ergenin organı daha böyle kolaylıkla alabilir. Mesela HIV bulaşmasında ya da hepatit bulaşmasında biz ergenlerde daha fazla risk arttığını görüyoruz. Hem korunma yöntemi kullanmadıkları için hem de immün sistem, yani bağışıklık sistemi buna eğilimli olduğu için cinsel yola bulaşan hastalıklar daha fazla görülür. Birincisi. İkincisi, korunma olmadığı için gene istenmeyen gebelik riski daha fazladır ergen cinselliğinde. Ergen cinselliğinin sonucu bir çocuk, doğum ve hayatın değişmesi, evlenip hayatın değişmesi şeklinde olduğu zaman eğitimde geri kalmaya neden olur. Yani biz genelde ergen cinselliği yaşayan genç kızların okuldan alınıp evlendirildiğini görüyoruz ülkemizde. Çok ciddi sosyal ve duygusal streslere neden olabilir ergen cinselliği. Sadece cinsellik açısından dedim, ergenlik döneminde. Şimdi ergenler neden cinsel ilişkiye giriyor? Bununla ilgili yapılmış çalışmalar vardı. Buraya koymadım artık. Ergenler genelde çok büyük bir kısmı herkes yaptığı için yaptım diyor. Yani Ayşe de yapmış, Mehmet de yapmış. Benim de bir an evvel yapmam lazım. Hedefe yönelik. Yani böyle en yakın arkadaşı da X kişisiyle sevişiyor. En yakın arkadaşının X kişisinin arkadaşıyla da o sevişmeye gayret gösteriyor şeklinde. Böyle bir yaşıtlarımdan geri kalmayayım. Bir akran şiddeti de oluyor orada. Yani hakikaten bir bullying'e döndürebilen genç kızlar, genç erkekler var. Aman sen daha çocuksun. Oo, senin hiçbir şeyden haberin yok falan gibi. Ve bunlardan geri kalmayayım. Ben de yapayım. Böyle bir hevesle, bir gayretle başlayabiliyorlar. En çok hani akranlarımdan geri kalmayayımı görüyoruz ergenlerde. Partnerlerinin cinsel davranışından etkileniyorlar. Eğer kendisinden büyük bir partner varsa o anda hayatında ve o büyük partnerin de cinsel deneyimi varsa ergen bir anda kendini o cinsel aktivitenin içinde buluyor. Rıza gösteriyor ya da göstermiyor. Çünkü rızanın nasıl verildiğinden, nasıl istendiğinden pek haberi olmuyor ergenin. Ergenlerde böyle bir genelde onay inşası gibi, yani istiyorsun, evet sen de istiyorsun, sen de istiyorsun, bak ıslandım, bak bak bak bak seninki sertleşti, istiyorsun, sen de istiyorsun falan gibi böyle bir zorlanma içerisinde, böyle hazır olmadığı bir ilişkinin içinde buluyor genelde kendini. Ergenler en çok akranlarından geri kalmamak, partnerinin cinsel davetinden kendini alamamak şeklinde iki nedenle daha çok cinsel ilişkiye giriyor. Ama dünyada, yetişkin dünyasında öyle değil. Yetişkinlerin yani neden seks yapıyorsunuz diye sormuşlar. Hani neden seks yaparsın? Hani zevk almak, ne bileyim çocuk yapmak falan gibi. 237 farklı çeşit sebep söylenmiş neden seks yaptığına.
Çok, çok
favorim fazla. Daha iyi yapacak başka bir şey bulamadığım için can sıkıntısında. Ama yani ağırlıklı olarak insanlar aşık olduğu için, daha yakın olmak için, çocuk yapmak için vesaire, rahatlamak için, eğlenmek için. Bu tür burada sıraladığım işte 8-10 sebep en fazla görünen cinsellik.
Yani dediğiniz motivi. Hocam çok doğru mesela ergenlerle ilgili. Genelde erkekler arasında şu oluyor işte, ya ben şöyle birlikte oldum, erkek oldum bilmem ne falan, böyle bir kanıt, kendini gösterme, özentilik, özenme durumu çok bana da yani hep bilinçli gelmemiştir bu durum. O yüzden hep evet. Diyorum yani 18-6...
Sevgili izleyiciler, bu arada ben burayı kurdum. Burak'a dedim ki ben çok kadın perspektifinden anlatırım. Erkeklerin geri kaldığını hissettiğin an araya saplama yap
evet,
dedim.
Evet, evet. Biraz erkekleri de şey yapıyorum. Yani mesela ben de 18'den sonra ilk ilişkimi yaşadım. Çok doğru bir... 21 diye hatırlıyorum. Çok doğru bir insanla doğru zamanda yaşadığımı düşünüyorum. 18 altında hiç mantıklı bir iş değil. Efendim hocam, olumlu duygularla hatırlıyorum. Yani kötü bir şey değildir. Yani birbirimizi kendimi keşfettim vesaire. Asla şeye bakmıyorum. Hani insanlar şey düşünüyor. Erkekler odun yani. Hani mesela şey filmi vardı. Melissa P miydi? Meşhur. İşte o ilk kadının evet, ilk ilişkisi falan kitabı çok modaydı. O tabii bir travma yaratıyor kadınlarda. O tarz erkekler de var ama o tarz kadınlar da olabilir tabii ki. 18 sonrası ben daha size dediğinizi düşünüyorum. Yani doğru düşünüyorum. Bilinçli olduğumuzu. Ve bizim zamanımızda bunlar çok kolay değildi de. 90'lıyım ben. Yani işte bir sigara içmek bile hoş görmez ama yeni nesilde çok daha bir şeyler kolay olabiliyor. Sosyal medyadan oluyor, bir şekilde oluyor. Ne bileyim bir şeyler daha kolaylaştı ama bizi izleyen küçük arkadaşlarımız
söyleyeyim. Oraya bir anti parantez yapayım. Aslında günümüzde İngiltere'de de cinsel davranışın ötelendiğini tespit ediyor şu anda yayınlar. Ergenler daha fazla bu konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. İlk cinsel ilişkilerini daha öteliyorlar ve sevişme oranı giderek azalıyor insanlarda. Hani insanlarda bilmiyorum bir güven sorunu sanırım bu. İnsana güvenemiyor bir şekilde ve daha böyle sanal hani oyuncaklarla farklı cinsel davranışlarda insanlar aslında böyle yakınlık, bir ten tene temas şeklinde o cinsel ilişki giderek azalıyormuş. Böyle bir hani günümüz gençleri çok daha rahat sevişiyor derken oraya küçük bir anti parantez bilimsel yaptım.
Yani kolaylık anlamında söyle. Tabii ki oran azalmış olabilir ama hocam ben hep şunu diyorum. Kardeşime de aynı demiştim kız kardeşim. Yani aklınla ve bilincinle doğru kişilerle yaşadığın sürece özgürsün. Ama bu gerçekten çok önemli. Mesela alkollüyken veya ne bileyim beynini devre dışı bıraktığın durumlarda pişmanlıklar yaşanabiliyor. O yüzden yani bizi izleyen genç arkadaşlarımıza söyleyeyim. Bu arada bir izleyicimiz yorum yapıyor ama burada biraz karşılıklı sohbet gibi olmadığı için kişisel düşüncelerini hocama aktarmıyorum. Yanlış anlama lütfen. Az önceki HIV sorusu önemliydi hocam. Onu değindiniz Melisa'nın sorusuna. Kesinlikle çok önemli. İlk ilişkide çok dikkat etmeleri gerekiyor. Korunmaları gerekiyor. O önemliydi. Onun dışında gelen soruları da yayın sonrası alacağım. Yani sunumdan
Tamam.
sonra bilginiz olsun. Buyurun hocam, siz de tekrardan.
Peki. Şimdi erişkin insanların cinsel motivasyonları ve ergenlerin cinsel motivasyonlarını böyle bir gözden geçirmiş olduk. Fakat ilk cinsel ilişki, kadınların ilk cinsel ilişkisi özelinde bunun, yani ilk cinsel ilişkinin eminim erkeklere de vardır ama ben araştırmadım. Burada biraz yanlılık yaptım. 19-40 yaş arası 899 kadın buldum. Ben buna benzer farklı yayınlarda okudum ama bu hoş bir yayın. O yüzden hani detaylıca buraya koymak istedim.
Selanik'ten hatta Yunanistan'dan. Kültürelde benzediğimiz bir yer diyebiliriz.
Evet. Ankete katılan kadınların %92'si ilişkide olduğu kişiydi ve %93'ü de, yani her ikisi de isteyerek cinsel ilişkiye girdiğini ifade etmiş. Ve ilk cinsel ilişki yaşını en çok etkileyenin partnerin yaşı ve partnerin tecrübesi olduğu görülmüş bu anket çalışmasında. Yani partnerinin eğer tecrübesi varsa o iş cinsel ilişkiye doğru gidiyor. Ve ilk cinsel ilişkinin sonraki cinsel yaşantıyı çok etkilediği, özellikle 16 yaşından önce ve ilk cinsel ilişkisinde ağrı yaşaması ya da psikolojik bir takım sorunlar yaşamasının sonraki yaşantısını etkilediğini, kurduğu yakın ilişki şemasını etkilediğini belirtiyor kadınlar. Burada sağ tarafta görünen tabloda bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Cinsel bilginin kaynağı olarak ailesi ise kadının, bu kızlar daha fazla kadın doğum uzmanına muayeneye ilişkiden sonra gitme eğilimindeler. Yani ailesiyle konuşabiliyorsa bunu daha böyle uzman desteği de alarak sorunlarını atlatıyor.
Türkiye'de biraz sıkıntı şu galiba hocam, değil mi? Siz daha iyi biliyorsunuz hastaları. Genelde kız çocukları özellikle ilişkiye girdiğinde, herhangi bir durum oluştuğunda sağlıkla alakalı veya alakasız, ailesine bunu anlatamıyorlar haliyle.
Evet.
Yargılanırım, annem babam beni reddeder, dövebilir diye. Bununla ilgili bir şey eklemek ister misiniz?
Ergen cinselliği söz konusu olduğu zaman ebeveynler çok soruyor bana. Yani yaşımda biraz oralara yakın olduğu için böyle yaşıtlarım da çok soruyorlar. Kızımla ne konuşmalıyım, ne anlatmalıyım, nereye kadar normal falan gibi.
Ergen cinselliği
tek bir kuralı var. Yani zaten çocuk cinselliğinde sorduğu zaman sorduğu kadar kuralı var. Hani çocuk sana sorduğu zaman ve sorduğu kadarını anlatacaksın şeklinde bir kural.
Evet.
Ergen cinselliğinde de mahremiyetine tabii dikkat ederek onunla iletişimi koparmamak. Ergen cinselliğindeki tek kural bu. Yani annemle bunlar konuşulmuyor diye düşünmeyecek ergen hiçbir zaman. Ya da işte babamla böyle buralara girmeyeceğiz demek ki. Babam bunların konuşulacağı bir adam değil diye düşündüğü zaman ergen, işte orada riskli davranışlara gidiyor. O yüzden
hocam biraz büyütebilir misiniz bunu arkadan yapabiliyorsanız? Küçük gözüküyor da şöyle yapınca yine büyüyor ama. Böyle bir zoom, kontrole basıp hocam topla oynayın şeyle şu.
Evet.
Aynen, süper oldu şimdi.
Şimdi burada da burada daha az zevk alan, yani ilk cinsel ilişkisini daha düşük doyumla, daha düşük mutlulukla hatırlayan ve daha mutlu anılarla hatırlayan grup karşılaştırmasında ailesinden bilgi alanların daha fazla mutlu olduğu ilk cinsel ilişkisinden görünüyor.
Yani ailesinden cinsellikle ilgili bilgi alanları, aileden öğrenmişse.
Evet. Onu göstermek istedim o tabloda sadece. Bu tabloda da özellikle ilk cinsel ilişkisine kadının etki eden faktörler, stresi, korkusu. Ne kadar korkusu varsa ilk cinsel ilişkide ağrıyı o kadar fazla yaşamış. Ne kadar 16 yaşından önce ise o kadar daha fazla ağrılı olmuş. Ne kadar istekliyse öncesinde, hevesi varsa o kadar olumlu duygularla hatırlıyor kadın. Ve yani bu yapılan 900 kadınlık çalışmada 1/3 kadınların pişmanlık duymuş. Ya yanlış kişiyle yaptım diyor ya da biraz erken yaptım, hani onun gazına geldim gibi. Hani ergen cinselliğindeki motivasyonlarla beraber değerlendirdiğimiz zaman bunu, hani akranlardan gaza gelmek pişmanlıklara sebep olabilir şeklinde bir uyarı notu düşelim. Burada ilk cinsel ilişkide kanama ihtimali, kanamanın %40 hiç olmadığı, %40'a yakında hafif olduğu Bunun beklentiyle de ilgili olduğu, bekleyenlerin daha fazla kanama yaşadığı, beklemeyenlerin hani kanama olmayacak ya da ağrı olmayacak diyenlerin daha çok rahat bir ilişki yaşadığını göstermek için. Bunu ben bir önceki ders şeyde sunumda anlatmıştım. Ama buraya da bunu koymak istedim. İlk cinsel ilişki deneyimi. Benzer bir çalışmayla da bu destekleniyor. Kadınların %34'ü kanamış, %63'ü kanamamış bu doktor hanımın yaptığı çalışmada da. Şimdi ergen cinselliğiyle ilgili ya da ilk cinsel ilişkiyle ilgili korkutmalarım buraya kadar Burak'cığım. Bitti. Korkutmalarım bitti.
Tamam.
Şimdi biraz teknik vereceğim. Şimdi ilk cinsel ilişki, yani evet, ben hani o sosyal kısmına çok girmiyorum. Evlendim, evlenmedim, bilmem ne kadar zamandır birlikte olduğum adam olmayayım mı falan. Bana böyle sorular sormayın, ben onu bilemem. Hani sizin vereceğiniz karara karışmam ben. Hep dediğim bir şey var. Ben evdeki yumurtanın en iyi nasıl pişirilip yenileceğinin doktoruyum. Yani o yumurtayı hangi kolluktan arayıp bulacağına karışmıyorum. Dolayısıyla hani işte 5 yıldır beraberdim, bana her seferinde cinsel ilişki teklifi yapıyor, bununla tehdit ediyor, eğer benimle sevişmezsen senden ayrılırım, bu adamla sevişmeli miyim falan gibi, böyle o sorulara ben cevap vermiyorum, veremiyorum.
Hikayeler bizi ilgilendirmiyor mu diyelim o zaman?
Evet, yani daha doğrusu benim mesleki yetkinliğimin dışında, sınırlarımın dışında diyeyim, oralara karışmıyorum. Tamam. Yani fakat ve dolayısıyla herhangi bir şey de dikte etmiyorum, yani evlenmeden sevişin. Aa, 5 yıldır çıkıyorsun, seviş canım artık, neyi saklıyorsun falan gibi böyle. Onları belki biraz daha böyle 30'lu yaşlarına yakın kadınlara söylüyor olabilirim bazen. Çünkü 35'ten sonra doğurganlık giderek azaldığı için. Yani doğuracaksan, ömrü hayatında bu dünyaya bir çocuk getireceksen 32 yaşındasın artık, neyi bekliyorsun gibi bazen söyleyebiliyorum. Ama 20'li yaşlarda bir kadın hiç öyle bir şey de demem. Tamam mı? İlk seferin, yani kaç yaşındasın, ne kadar zamandır berabersin, yapmayı nasıl karar verdin, oralara karışmadan ilk cinsel ilişkiyi yapmaya karar vermiş kadın ve erkekler için bir 8-10 tane taktik söyleyeceğim. Birincisi, kanuni çerçevede bir suç işler hale gelmeyin. Yani erkekler için söylüyorum özellikle. Yani 18 yaşındasın sen, 16 yaşında kız arkadaşınla birlikte olmak konusunda bir düşün. Çünkü o 18 yaşından küçük çocuğa
yasal olarak suç.
Evet, evet, suç olarak geçiyor. Ya yani bir anda kapında hani polislerle karşılaşma ihtimali var.
Benim hocam, şöyle ihtimaller de var. Yani şimdi başta birbirini sevebilirler, birlikte olabilirler, kız rızası gösterebilir ama iftira durumları da olabilir. Yani
tabii,
karşı taraf iftirada,
tabii ki o da olabilir.
Hapse girmese ya, bile kaygı yaşar çocuk.
Zaman hiç anlatacak bir şeyin yok yani. Hani 16
aynen
yaş.
Aynen öyle. Yani onun
olduğunu anlatacak bir şeyin yok.
Olamaz yani. Kesinlikle, evet. 16, 17 olmasın, 18'den sonra olsun yani. Ben kesinlikle diyorum hatta.
Mutlaka onay almak lazım cinsel ilişkiye, evet, girmek ihtimalin olan kişiden. Bu yazılı olabilir. Yazılı rıza, mesajlaşmaların, WhatsApp'tan yazışmaların kesinlikle değildir. Yani sexting diyoruz, mesajlaşmalarla böyle cinveleşmek. Hani onları bir rıza gibi düşünmek son derece yanlış. Onlar rıza değil. Yazılı rıza dediğim, benim hani noter tasdikli imzalı hani evlilik aktı olabilir ya da noter tasdikli ben bununla birlikte olmak istiyorum yazısı.
Hakikaten mi? Noterden?
Evet, evet. Ya da bir avukat hazırladığı bir feragatname ya da işte rıza gösterdiğine dair bir belgeyi kastediyorum. Yani mailleşmeler, yazışmalar, mesajlaşmalar, bunlar yazılı rızaya girmiyor.
Çünkü daha ben önceden yazmadım diyebilir, kanıtlayamazsın, evet, yani.
Hayır, kanıtlasan da yazışmış yine olabilir girmiyor. Seninle sevişmek için. O anda senin kokunu alınca vazgeçmiş olabilir.
Aynen, tamam.
Rıza bir cinsel ilişki söz konusu olduğunda her aşamasında ve coşkulu olmalıdır. Yani böyle istekli, coşkulu. Yani yarım ağız
yani
bir rıza da,
evet,
evet,
yani
yarım ağız bir rıza da olmaz. Ona onay inşası diyorlar. Onay inşası bir çeşit cinsel şiddet aslında. Böyle cinsel ilişkiyi istemeyen ya da hazır olmayan bir partneri böyle zorla ilişkiye ikna etmek. İstiyorsan değil mi? Evet, sen de istiyorsun. Bak, vücudunda hazır, istiyor, ıslandın, sertleştin, istiyorsun. Evet, istiyorsun şeklinde böyle bir onay inşası. Bu da bir çeşit cinsel şiddet ve bu da rıza kapsamında değerlendirilmiyor. Tamam mı?
Önemliydi.
Rıza, yani kanunu çiğnemeyin. Rıza birinci taktikti. İkinci taktik, İlk cinsel ilişki öncesinde o cinsel ilişkiyi hayalinde bir kere yaşa mutlaka, en azından bir kere, birkaç kere olabilir. Hatta sadece bakarsın o hayaller çok güzel, o şekilde devam edebilirsin. Ona bir nevi böyle meditasyon diyorlar. Yani kendini belli bir olay içerisinde hayal etmek. Yani nerede olur, ne giymiş olurum. Bunu çok mükemmeliyetçi kişilerin uzatmamasını tavsiye edeceğim. Çünkü böyle en mükemmel ilişkiye doğru bir hani planlama şekline gitmesin de, yani bir nevi böyle zihninde bir pratik, fantazi. Bunları mastürbasyonla da süsleyebilirsin. İlk cinsel ilişkiden önce mastürbasyon mutlaka tavsiye ediyorum. Mastürbasyon çünkü iyi seks demek. İyi mastürbasyon iyi seks demektir. Ve eğer erkeksen, mümkünse nasıl korunacaksan, ağırlıklı olarak kondom kullanıyorlar gençler ilk cinsel ilişkide. Kondomlu mastürbasyon. Yani kondomla beraber olan ilişki bana ne hissettireceği denemek için mutlaka kondomlu mastürbasyon. Ya da bir kızsa bunu yapan mutlaka parmağıyla, hani eğer penetrasyon istiyorsa, o penetrasyonun olmasını istediği açıklığına, orif istiyoruz biz ona tıpta, açıklığına parmakla bir muayene, kendi kendine acaba olabilir mi gibi bir keşif. O sırada tabii fantazi kurmaya da devam. Bir doktora gitmekte fayda var. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları siz hiç cinsel ilişkiye girmeden de almış olabilirsiniz. Mesela hepatit, hani aileden sosyal ilişkilerle de bulaşabilir. Vesaire. Organın durumu ile ilgili semptomları, akıntıları vesaire bir görüşmek için bir uzman. Ya da korunma yöntemlerini konuşabilirsiniz. Korunma yöntemleri de ilk cinsel ilişkide, özellikle adolesan dönemde 16 yaşından önce çok ihmal ediliyor. Kondom ağırlıklı olarak kullanılıyor ama hani kullanmayan, geri çekmeyi bir metot olarak düşünen çok kişi var. Ve hani rahim ağzı kanseri aşısı düşünebilirsiniz. Daha
Bunun
öncesinde.
önceki yayınımızda söylemiştiniz hocam.
Evet.
İlk ya da ikinci yayında, evet.
Evet. Egzersiz yapın. Bu egzersizden kastım, yani hakikaten cinsel ilişkiye başlamak bir yoga öğrenmeye benziyor. Bedenin öğreniyor. Yani yogada da bedenine öğretiyorsun ya, zihnin ve bedenini ilişki içerisinde tutarak bedenine bir şey öğretiyorsun. İlk cinsel ilişkide de bedenin daha önce hiç almadığı bir pozisyon alacak ve o pozisyon için bedenine öğretiyorsun. Bunu hakikaten böyle bir yoga dersi gibi düşünebilirsin. Hayalinde o cinsel ilişkiyi, işte bacakların açmasını, esneme ya da vektörel açıları falan böyle hayalinde canlandırarak egzersiz yapıp sonrasını bir heyecanlı mastürbasyonla tamamlayabilirsin öncesinde.
Hocam,
Sanırım ben.
ekibimizden Yavuz'un bir sorusu var. Ben de aynısını düşünüyordum da Yavuz'a
Evet.
sorunca emin oldum. Geri çekme cinsel sağlık kitaplarında korunmuyor olarak yazıyor hocam hala demiş. Ben de öyle biliyordum aslında ama değil mi diyorsunuz?
Geleneksel metot olarak yazar. Bilimsel bir metot değildir.
Ha, tamam.
Geleneksel yöntem olarak geçer.
Yavuz'cum cevabını aldım.
Geleneksel yöntemlerden birkaç farklı metot var. Geri çekme.
Bizim Yavuz hocam öyle geleneksel bir insan, o yüzden
Tamam, hepimiz
bilimsel değil.
gelenekseliz. Hangimiz şeyiz, moderniz ki? Şimdi sarılmak önemli. Sarılın, öpüşün, koklaşın. Sürtünme, dry humping yapıyorsanız da devam edebilirsiniz. Sarılarak konuşun. Konuyu konuşun. Yani ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum seninle. Vajinal mi istiyorsun? Evet, vajinal istiyorum. Ya da anal mı istiyorsun? Hayır, ben anal seks yapmam. Ya işte oral seks istiyorum vesaire. Ne istiyorsan bunu konuş eşin, şeyle, partnerinle. Ve
Zorlanmamalı değil mi? Mesela çok oluyor Türkiye
her
işte,
şeyi konuş.
ama
Bak,
istemiyorum,
ağır olursa
zorluyor.
duracağız. Evet, acırsa duracağız, tamam mı? Kayganlaştırıcı kullanalım mı? Sen istiyorsan kullanırız. Ya da işte kayganlaştırıcı bence ilk seferinde kullanmayalım falan gibi, böyle kayganlaştırıcı istiyor musun? Neyle korunacaksınız? Gebelikten korunma. Yani evlenmeden olmaz mı, olur mu, işte neyse, oraları da zaten konuşuyorsunuz. Ve yani organının etrafındaki kıllara kadar, hani nasıl olmasını istersin? Tamamen Brazilian wax mı yaptırayım? Tıraşlasam olur mu? Tıraşlayınca şekil yapsam, sana sürpriz yapsam hoşuna gider mi falana kadar konuşun. Tamam mı? İnsanların beşte biri tamamen kılsız seviyormuş. Cillop dedikleri. Beşte biri de natürel seviyormuş, öyle tercihlere göre. Bu çok önemli bir kural. Orifisi, yani açıklığı olan, kime penetrasyon yapılacaksa, yani anal, vajinal, oral, kime penetrasyon yapılacaksa o kişi kuralı belirliyor. Yani
İçine
benim vajinal,
alacak olan mı
evet,
söylüyorsunuz yani?
içine alacak olan kuralı belirliyor. Yani ben tutacağım o içime girecek olan organı, ben yönlendireceğim. Onun üstünde bir rezervatif olacak. Hani ben takacağım falan. Yani neyse işte. Ve acıdığında duracağız, tamam mı? Acıdı dersem duracağız. Bir, belki güvenlik kelimesi de belirleyebilirsiniz bunun için. Ya da dur dediğim zaman dur. Ya da dur dediğim zaman durma, tamam mı? Falan gibi. İlk seferler için böyle çok marjinal denemeler yapmamanızı tavsiye ederim ben herkese, kadın erkek. Duş.
Ya aslında bu maddeleri var hocam. Çıkartıp yazdırsınlar izleyicilerimiz. Hakikaten yani ilkinde bu kadar bunları düşünen insan zaten ömür boyu güzel bir tecrübesi olur ya. Normalde biliyorsunuz rastgele çok oluyor.
Evet.
Yani
ve
çok kötü tecrübeler oluyor.
Kişisel deneyim için evet. Duş hem öncesinde hem sonrasında. Yani sonrasında temizlik, ne bileyim o beden artıklarından kurtulmak ve sakinleşmek için evet, sonrasında bir de belki hani gusül almak isteyen olabilir. O ona çok karışmıyorum ama öncesinde mutlaka duş. Öncesinde hem de bir meditatif bir duş, yani o gündelik koşuşturmacalardan uzaklaşıyorsun. Mutlaka her cinsel ilişkiden önce bir duş alınmasını sakinleşme ve hijyen için tavsiye ediyorum. İlk cinsel ilişki
hocam,
için...
Sağdaki ablamızı geçtiniz.
Evet.
Oradan bir linç geliyordu size. Neden
niye?
Rusları böyle... Rusları niye böyle gösteriyorsunuz? Yani limona ihtiyaçları mı var? Yok yok, ben Rus ceza. Yani Ukrayna Rus ceza. Ama güzel kare, komikmiş.
Evet.
Misyoner doğru bir şey mi olmayabilir?
Şimdi ilk cinsel ilişkide eğer heteroseksüel vajinal ilişki konuşuyorsak... misyoner pozisyonu doğru bir pozisyon değil. Çünkü vajina aksı böyle önden arkaya doğrudur.
Yapıyla alakalı. Doğru. Doğru.
Evet. Penis de böyle dik. O akslar çarpışır misyoner pozisyonunda. Kadın da biraz pelvis tilt yaparsa böyle, pelvik
acı
kemiğini
şeyler.
Böyle şey yaparsa tam böyle dik bir açı oluyor. Penisi denk getirip oraya penetre etmek çok zor oluyor. O yüzden misyoner pozisyonu genelde ilk sefer için doğru bir seçim değil. İlla öyle yapacağız. Hayır, öyle yapmayı istiyorum. Benim için çok romantik falan diyorsan da poponun altına bir yastık koyup yükseltmek gerekebilir. Yani çünkü açı tutmuyor. Kucağa yani lotus pozisyonu uygun pozisyon olabilir. Doggy pozisyonu uygun pozisyon olabilir. Fakat hani bunları bile konuşun. O sarılarak konuşuyorsun ya. Ve sürprizli sonlu bir antrenörünüz olsun. İlk cinsel ilişki için. Bu gerçekten kültürümüzde hoş şeylerimiz var, alışkanlıklarımız, geleneklerimiz. Sadıç geleneğimiz var biliyorsunuz, gelin içinde bu var. Yani evlenecek
çiftler... Ben bilmiyorum hocam,
de...
nedir bu hakikaten? Yanında duran bir adam bildiğim kadarıyla.
Hayır, bu aslında bir taktik veriyor sana, konuşuyorsun. Yani ilk cinsel ilişkini öncesinde, sonrasında konuşabildiğin biri. Bu bir kadının annesi olabilir, eğer ilişkileri öyle yakınsa. Ablası olabilir,
hadi
teyzesi
ya.
Olabilir. Evet, erkek için de gene hani amcası olabilir, dayısı olabilir, erkek kardeşi olabilir vesaire.
Bunu konuşuyorlar öyle mi? Ben böyle bir şey olduğunu düşünemiyorum yani.
Deneyimi olan ama tabii birlikte olduğun kişinin de rızası olacak, konuştuğunu bilecek. Yani ben hani Çiğdem'le konuşuyorum hep, tamam peki. Hani Çiğdem'e benim sonuçta konuştuğun ama özel bir konu, hani sadece konuştuğun kendi seksin olmuyor, konuştuğun kişinin de seksi oluyor. Yani Çiğdem'e benim penisimin özelliklerini çok anlatmazsan sevinirim falan gibi. Bunları da hep konuşuyorsun partnerine tabii. Fakat yaptığın cinsel ilişkiyle ilgili bir antrenörün olması, hani date rape ya da işte onay inşası, diğer böyle tecavüzvari, cinsel şiddetvari şeylerin önüne geçebilecek olan bir şey. İletişimi koparmamak.
Hocam bu Eğreti Gelin olayı vardı. Filmini hatırlıyorum ben onun. Orada da sanki erkeğe kadın İlişkiyi öğretiyordu değil mi? Öyle bir şey de var Türkiye'de. Böyle bir kültür de var galiba. Var mı bilmiyorum.
Evet.
Eğreti gelin diyorlar ona.
Onun
mu karşılıyorsunuz?
Şey de var. Yunanistan'da, eski antik Yunan'da şey var. Kız bozucular.
Bunlar bu Spartakus'taki adamlardan mı? Aklıma bir şey geldi.
O döneme mi ait bilmiyorum ama yani bir kadının ilk cinsel ilişkisi erkek için böyle yük. Maddi manevi bir hani uğraşmak istemediği bir yük ve bunun için para verip adam tutuyorlarmış. Antik Yunan döneminde böyle kız bozucuymuş bunların adı da. Köy köy gezip bozarlarmış. Böyle, ay ne kadar kötü bir şey kız
Allah
bozmak.
Allah, çok ilginç
bu,
ya.
Eril dilimi eşek arası.
Ya şey gibi. Bak aynı doğru. Önceki yayında demiştiniz şey de doğru. Neyse burayı keseriz, cam kat yaparız. Oradan zıplatırız hocam. Yani şöyle diyelim, yani tarih boyunca hep anlam yüklenen, sıkıntı olan bir konu. Düşünsenize hocam, insanın başından beri bizim birçok şeyimiz çözüldü. Hastalıklar, bilmem ne, yani birçok şeyin çözümü bulundu. Ama insanın başında da şu anki zamanda da 2020 yılında da ortak nokta, ilk ilişki, bu himen dediğiniz olaylar, toplum, aile, hep bu konular hala konuşulan konular ve tamamen çözülmemiş konular. Küçük ara verin, ben bir alayım hocam yayını. Ben aldım yayını, siz geçin hocam, tamamdır. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yayınlar işte ne yapıyoruz? Topluma biraz daha dokunabilmek için. Yani biz bugüne kadar fizik konuştuk, kuantum fiziği konuştuk, astronomi konuştuk, birçok konu konuştuk. Ama bunlar toplumun birebir ilgilendiği, toplumun hayatına dokunan konular değil. Biz de şöyle bir karar aldık. Biraz daha toplumsal konuları konuşalım. Ve insanlara birazcık, onlara okullarda bu eğitimler verilmediği için maalesef bize kalıyor bu iş. Ben, yani diyeceksiniz ki bunun gelecek kanalında ne yeri var? Keşke Milli Eğitim Bakanlığı verse de biz bunu yapmasak. Yani yurt dışında arkadaşlar yaşanabilir. Erkeklere, kız çocuklarına genç yaşta öğretilir. Bu bilgiler verilir. Ama Türkiye'de arkadaşlarımızı onayladı az önce, izleyicilerimiz yazıyordu. Maalesef öğretilmeyen şeyler ve bu bize düştü. İş başa düşünce de arkadaşlar bu tarz yayınları yapmak zorunda kaldık. Hiç utanç verici değil, hiç de kötü değil. Bilimsel çerçevede makaleleriyle konuşuyoruz, düşünüyoruz ve birlikte öğreniyoruz. Ben de bilmediğim şeyler olduğunu öğreniyorum, düşünün yani. 30 yaşındayım ve bu utanç verici bir şey. Kendi bedenimizle ilgili bir şeyden niye korkalım, niye öğrenmeyelim? Partnerimizi niye daha doğru şekilde tanımayalım? Bunlar kötü şeyler değil. Bu yüzden lütfen bu yayınları bu bilinçle izleyin arkadaşlar ve iyi niyetinize inanıyorum. Lütfen kötü yorumlar yapmayın. Ne bize ne hocamıza, merak ettiklerinizi iyi niyetinize sorun. Hiç önemli değil. Biz onları cevaplayacağız. Onun dışında arkadaşlar, evet, toplum baskısı yazmış Beyza. İşte şu olay çok garip. Yani mesela ahlak, toplum ahlakı, yani toplumdaki ahlak kurulduğu düzen, biliyorsunuz eril bir toplum ve belli, hep kadının bacak arası arasında dönüyor. Yani biraz bu kafaları yıkabilmek istiyoruz. Bu şu demek değil. Biz yanında şunu demiyoruz. İsteyen istediği bir kişiyle birlikte olsun. Herkesi, bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz bununla uğraşmıyoruz. Ama mesela hocamız burada söyledi. 18 yaşından küçük yasal sıkıntı. Bak, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bilinçli yaşayın. Yani böyle bir liste hiçbir yayında sunulmamıştır. Bu listede böyle rastgele Google listesi değil. Hocamızın araştırdığı bir liste ve o listeye uyarsanız güzel bir birlikteliğiniz olur. Ben şanslıydım kendi adıma. Doğru bir insanla yaşadım. Öğretti bana. Benden büyüktü. Çok da güzel hatırlıyorum onu. Ama herkes bu kadar şanslı olamıyor. Hayatı boyunca travma yaşıyor. Ve hocalarımız da buradan ekmek yiyor işte. Onlar olmasa sizde mesleğiniz olmayacak. Birçok hastanız böyle değil mi? Küçüklük şeyinden.
Olmasa ben başka ekmek yiyecek yer bulurum. Keşke olmasa yani. Savaş hastım
gerçekten. Keşke olmasa diyorsunuz değil mi hocam ya? Yani evet, ben diyorum. Sizin yaşadığınız şeyleri mesela düşünüyorum. Empati yapıyorum.
Çekilmese yani.
İşte keşke olmasa ve maalesef hocam Türkiye'de şu var.
Anortodoks'u seyrettim bu arada. Nefret ettim.
Neyi izlediniz hocam?
Anortodoks.
Ne kadar kötüydü değil mi? Yani evet. Toplum olarak da ne kadar benziyorlar. Orada aynen. Kadının kadınlığından utanmak artık saçları ki. Yani bu maalesef hiç anortodoksu önemli bir şeyde.
Türkiye'de yaşadığımızda, hani İslam adı altında yaşadığımızda çok farklı değil. Zaten
i̇şte dinler birbirinden. İslam o adı altında hani verilen şey de aslında o eski Yahudilik. Bak bir şey diyeceğim hocam, inanamayacaksınız. Bu haberlere çıkmıştı. İsrail'de aşırı dinler, böyle Yahudiler etekli kadınları görmemek için özel gözlük yaptırmış. Gözlük 1,5 metreyi gösteriyor mesela. Ya gerçekten akıl almıyor. Yani bu kadar mı? Ya 2020 yılındayız. Yani biz onlarla aynı frekansta olamıyoruz. Garip geliyor bazı şeyler. Bilmiyorum.
Onun tabii insanın ihtiyaç duyduğu bir tarafı da var. Yani bir cemaate ait olmak. O grupla olmak. Bak kız nasıl cemaatinden ayrılınca hani ayrık otu gibi kaldı. Yokluk çekti, babaannesini aradı, ağladı falan filan. Ya. Yani o cemaate ait olmak da oksijen gibi ihtiyacı olan bir şeyin. Hani biyopsikososyal diyoruz ya üç sac ayağı. Sosyal de sac ayağının biri gerçekten. O olmadığı zaman böyle köksüz oluyorsun.
Hocam hatta tam da önemli bir konuya değinecektim. İyi bağlayacağım şimdi bunu. Türkiye'de daha geçen haftalarda 12 yaşında o kız çocuğunu, biliyorsunuz bilmem ne tarikat, adını bile hatırlamıyorum, Albini vur ötekine. Kocaman adam. Ben burada o ses kayıtlarını dinledim. Babasıyla yapılan konuşmayı. Burada benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Annesi bunu sanırım benim anladığım kadar aracı olmuş. Yani bir anne kim olursa olsun. Nasıl sen 12 yaşındaki kız çocuğunu bilmem 60-50 yaşındaki bir adama yani bu kızın senin olsun. Ne bileyim efendim sorun yok. Dini nikah yaparız şu bu. Yani bu yaptığımız yayın bu yüzden önemli. Belki burada bir kişinin bilinci aklı açılacak. Mesela bu bir rıza değildir. Yani bu tabii, kesinlikle tabii. Doğru bir şey değildir ve etik değildir. Ya, ahlaken de.
Çünkü yaşta çocuğun cinsel istismar zaten. Gebe kaldı da ortaya çıktı değil mi o? Gebelik oldu.
Onu bilmiyordum. Yani öyle ben ses kaydını şey yok sadece öpüştük falan ayağına yatmış adam ama önemli değil. Adam zaten niyeti bozmuş ve şey diyor annesi getirdi falan top onu atmaya çalışıyor. Yani gerçekten hocam yani birebir hayatın içinden konular bu konuştuğumuz konular. Belki bir kuantum fiziğinden bakın daha çok izleniyor şu anda. Niye? Çünkü hepimiz etkiliyor. Eyvallah. Kuantum fiziği kaç kişinin hayatını etkiliyor? Bu yüzden ya çok önemli bir şey yapıyoruz. Kuantum fal baktırıyoruz falan. Hocam soru alayım mı ben birkaç tane? Şimdi bir tane mesaj gördüm. Bunu sizin yorumlamanızı istiyorum. Çünkü saçma bir mesaj. Ne kafada yazdığını da biliyorum. O yüzden niyetinden şüphem var. Erken yaşta evliliğe karşı olan bir toplum da cinselliğe aç bir toplum oluşturur. Bu da taciz ve tecavüzü artırır. Yani sen bunu nasıl karar verdin? Bunu nereden bu kadar genelleyerek saçmaladın? Yani böyle bir şey var mı hakikaten hocam?
Taciz ve tecavüzü artıran tek bir şey var. O da eğitimsizlik.
Ya çok basit. Niye yani niye acaba ben, siz, başkaları biz tecavüz etmiyoruz? Niye başka bir adam ediyor? Genelde
yani
eğitim var.
Sen ben birey üzerinden gitmeyelim. Yani benim tecavüz fantezim de olabilir. Ya da senin hani bir talihsiz bir deneyimin olmuş da olabilir. Sen ben değil de tecavüz bir kere o terminolojide bir sıkıntımız var bizim. Hani tecavüz olarak algıladığımız, rıza olarak algıladığımız şeyler çok farklı. Bugün hani İstanbul Sözleşmesi'nin böyle üstüne basa basa dayattığı bir şey var. Beyan esastır yani rıza, beyan hani. Daha bunu kabullenemiyoruz ülke olarak. Yani kadındır iftira eder şeklinde hani ne demek beyan esastır, insanın masumiyettir karinesi. Hatta bir tanesi de şey diyor, bir kadın hayır demiyorsa onun rızası vardır. Hayır demiyorsa kadının rızası vardır kesinlikle sizi tecavüzcü konumuna sokar bu düşünce. Kadın hayır diyemiyor olabilir. Çocukluğunda hayır dememek evet. Öğretilmiş olabilir. Evet. Orada travma bazen yaşıyor olabilir.
Bir şey söyleyeyim mi hocam? Aklıma bir şey geldi. Güzel bir örnek. Bir arkadaşım vardı Aslı diye veterinerlikten. Kayseri'de okuyorken maça gittik. Fenerbahçe maçına. Aslı da şey böyle çok iyi bir kızdır falan. Sonra böyle millet kapıya yığıldı. Maçtan çıkacağız. Bekletiyorlar bizi şey tribün diye. Böyle tam çıktık dışarı. Aslı durdu hocam ve ağlamaya başladı. Aslı dedim ne oluyor? Burak dedi birisi popomu elledi. Yani bir taciz etmiş. Niye söylemedin dedim. Kitlendim dedi. Şimdi dediğiniz olay. Yani orada da insanlar bazen kitlenebiliyor, cevap veremiyor, hayır diyemiyor. Bu demek değil ki evet. Yani orada o zaman bu kız adam dokundu. Kız hayır diyemiyor. Demek kız istiyor. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Akıl var, mantık var.
Evet. Tecavüzlerde en çok gördüğümüz şeydir zaten. Benim de vajinam ıslandı. Demek ki ben de hani istiyordum. Yani bundan zevk aldım, tecavüzden zevk aldım. Nasıl olabilir? Kadın kendini affedemez yıllarca. Yani beden tepkisidir bu. HIV ile HPV'yi karıştırmış galiba bu
evet,
kullanımda.
HPV demek istemiş sanırım hocam.
Evet, evet. HPV'nin ulusal aşı takvimine girmesi için çalışılıyor. Yani onlar kolay değil. Yani bu tür aşı takvimi, öyle Türkiye'nin mi? Aşı takvimi en geniş aşı takvimi ama HPV aşısını firmayla anlaşıp ulusal hani çünkü 70-80 milyonluk bir ülkeyiz. Ve eğer aşı takvimine girerse bir anda 10 milyon kadın olacak bu aşıyı ya da genç kız işte çocuk.
Biz bakirar Yavuz yine geleneklere girdi. Ya bak işte bu olay da çok kötü oluyor.
İşte onun bir de işaretini arıyorlar ya kan gibi falan hani böyle
aynen,
bir şey.
Aynen her şey işte yani, bağlantılı. Ve burada şunu söyleyelim yani kadınlar da bunu kabulleniyor bazıları. Diyor ki evet böyle bak yani çok ilginç örnekleri ben yaşadım yani. Mesela işte kızın hiçbir din inancı yok şu yok bu yok tabu olarak da değil mi? Diyor ki ya ben korumak istiyorum tamam kendince. Ve ne yapıyor hocam? İşte anal yapıyor ve başka şeyler yapıyor. Size gelen hastalara gideriniz her şeyi yapıyor. Evlendiği zaman ya bu olay bu değil. Yani bu kadar basitleştirilmemeli bence bir şey. Ve kadından da bunu kabul etmemesi gerekiyor bence.
Evet.
Yani
Yani bilmiyorum. Bir kadın hayatı boyunca hiç vajinal ilişkide yaşamayabilir yani. O kadının bedeni çünkü hani karar ona
ha,
ait.
ya tercih onun tabii ki.
Kadın doğumcuların maalesef böyle bir eğilimi var. Bir kadının vajinasına bir şey girmemesinin imkanı yok. İlla girer şeklinde bir yaklaşım var. Belki de hani psikiyatri ekolleriyle böyle tartıştığımız bir şey. Yani bir jinekoloji ekollerinin psikiyatri ekolleriyle tartıştığı bir şey. Jinekoloji asla hani giriş olmaması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyler. Psikiyatri de ya bir dur sakin ol belki kadın yani onu almayacak şeklinde. Hakikaten bir kadın hiç hayatı boyunca vajinasına bir şey almayabilir. Bunu belki aseksüelite olarak niteleyebilir ya da tercih diyebilir. Yani o senin için çok derinlerde farklı bir anlamı vardır. Yapmazsın, yapmayabilirsin bunu.
Ama başka biri seni tırnak için daha
Ama yani
namuslu, daha iyi görecek ve
evet.
evlenmek, bu yanlış yani
Evet.
işte. Evet. Çok güzel bir yayın oldu demiş hocam Eren. Bence fazlasıyla faydalı bir yayın oldu demiş. Teşekkür ediyoruz Beyza'ya da bizimle birlikte olduğu için. Örnek bir yayın. Bravo demiş Nadir Bey. Teşekkür ederim.
Hep güzel
İşte
yayın, hep güzel yorumları veriyorsun. Kötüleri de ver.
hocam kötü gelmiyor ki benim. Vallahi hepsini geçiyorum
Hadi.
ya. Bakın mesela Görkem, toplumda çok fazla yeri olan bir konu ve bir o kadar da ayıplanan bir konu olduğu için kapılar ardında konuşulması bir takım sorunlara sebep oluyor ki zaten bu yüzden bu yayınları yapıyoruz. Ha, o da
Evet,
şey demiş,
evet.
o yüzden yaptığına çok değer demiş. Amacımız buydu. Bu genç yaşında senden daha fazla bilgi sahibi olduğum için asıl ben utandım demiş. Teşekkür ederim. bunlar da iyiydi. Bak kötü yorum verdim yani. Hocamızın sıcak, samimi, içten sempatik bir şekilde bilgiler aktardığı için çok çok teşekkürler. Hem hocamız hem gelecek birinde kanalına demiş. Teşekkürler hocam. Şu ilginç bir yorumdu. Finlandiya'da rapor edilen tecavüz mü? Buradakiler artık öldükten sonra tören tecavüz mü? Bu da önemli sanırım. Mesela bu
Yani
raporlar nasıl hakikaten hocam yani? Evet onu da.
onu bir adli tabiple de konuşmakta fayda var. Benim sadece himen yani kızlık zarı toplumda kızlık zarı olarak bilinen ama zar olmayan kadını kızlık göstermeyen mukozal katlantı özelliğinde okuduğum yayınlar var. Himen ne bakılarak bir kadının vajinal cinsel ilişkiye girip girmediği anlaşılamaz. Himene güvenilmez. Tecavüzlerin %10'unda sadece himende evet tecavüz olmuş diyebileceğimiz bulgu vardır. Vajinada, himende. Ve yapılmış çalışmalar var. Adli tabipler ya da işte pediatristler her neyse rapor kullanacak yani. Bir 14 yaşında kız çocuğunun vulvasına, vajinasına bakıp bu kadına, bu kıza tecavüz edilmiş, edilmemiş raporu verecek. O bir psikolojik öyküsü de veriliyor yani kız işte geldiğinde kan şekeri çok düşüktü işte tansiyon düşüktü vesaire falan filan ve hani babam diyerek anlattı falan. Hani böyle o hikaye psikolojik olarak tecavüzü düşündürüyorsa o kanaat oluşuyorsa hekimde aynı resmi ilişkiye girdi şeklinde kanaat kullanıyor. Hikaye bambaşkaysa aynı resmi girmedi şeklinde ve %60 tutarsızlık. Buna interobserver variability deniyor. Interobserver ve intraobserver variability. Yani intraobserver.
Gözlem ötesi mi
Evet.
oluyor yani gözlemlerin?
Interobserver gözlemciler arası. Yani benim
Aa.
A dediğimi öteki gözlemci B diyor. Bu variability de çok yüksek. Himen muayenelerinde %40-50'lerde. Intraobserver yani ben şimdi baktım bu A dedim. 2 gün sonra bir daha baktım. Yo bu B dedim. Bu da intraobserver variabilitesi. Intraobserver variabilitesi bu hikayelerle %60-70 etkileniyor himen muayenesinin. Yani o yüzden adli tabipler o veriler raporlar biraz yani insanın dünyaya bakışıyla da ilgili bir şey. Fakat bilimsel olarak sunulan veriler çok kısıtlı tecavüzlerde. Hani bir çocukluk çağı taciz tecavüz hikayesi olduğu zaman adli tabip verdiği raporu böyle maalesef hukukçuların istemediği şekilde verir. Çünkü hukukçu net bir şekilde sorar yani bu ırza tasaddi işlenmiş mi bu suç işlenmemiş mi ya da işte neyse. Adli tabipler de o hukukçuların istediği gibi o terimleri kullanarak veremezler. Verdikleri zaman ama işte böyle talihsiz yorumlara sebep oluyor. Yani
Bir
benden
soru
bir
daha
hukukçu var.
var. Hocam pornografik sitelerin engellenmesinin tecavüz itiraz olan artmasına sebep oluyor mu demiş.
Yani böyle bir şey okumadım fakat porno tecavüz şey porno sitelerinin engellendiği ülkelere bakalım. Hani
Nereler
patriyarkanın
biliyor musunuz?
genel
Bakayım Google'dan
ne bileyim
hemen.
bilmiyorum. Çok iyi bilmiyorum ama yani 3. dünya ülkeleri eğitimin düşük olduğu, gayri safi milli hasılanın düşük olduğu yerler. Başka şeylerle daha korelasyon bulunabilir yani pornonun engellenmesinden ziyade eğitim.
Direkt Hindistan çıktı zaten bir tanesi.
Hindistan zaten dünyanın en tecavüzcü ülkesi yani.
Abi
The
çok ya,
Indian
orada hocam
Girl
bir
diye
şey söyleyeyim mi?
birisi yayın
Normal
yapmıştı ya.
görüyorlar orada.
Ha evet.
Tecavüzü normal bir şey. Bizde mesela taciz hani bir nevi normalleştirmiş, yanlış olmasına rağmen. Ya abi işte falan.
Evet.
Orada tecavüzü normalleştirmişler ve benim Hintli arkadaşlarım bana haberler atıyorlardı böyle. Onlar da benim gibi düşünüyordu. Ya Burak görüyor musun, bizim ülkede bak böyle oldu falan. Çok kötü durumlar var yani orada da hocam.
Yani Hindistan'daki
Hindi
tecavüz olaylarının bu kadar
ülkeler mi?
çok olması, evet, BBC The Indian Girl diye bir dokümenteri hazırladı ve Hindistan kınadı İngiltere'yi hani böyle bir şey yapıp da ülkeye mal
Daha
ettiği için.
hatırlıyorum. Aynen. Evet.
Orada tecavüzcü şey diyor, hapisteki tecavüzcülerle röportaj yapılmış sonrasında. Adam diyor ki yani diyor bu kız diyor direndi diyor. O yüzden diyor öldü diyor. Ölmeyebilirdi diyor direnmeseydi. Yani tecavüz kaçınılmazsa direnmeyeceksin diyor. Direnç göstermeyeceksin diyor. Ve nasıl böyle cehalet hani eğitimsizlik the little one diyorlar. Bir tane 16 yaşında bir oğlan varmış aralarında tecavüzcülerin. O kıza tecavüz eden o 16 yaşındaki oğlan elini sokup kızın vajinasından bağırsaklarını çekmiş kızın. Hani böyle merak ile yani. Öyle anlatıyor. The Indian Girl'ü gerçekten mideniz kaldırırsa açın seyredin. İnternette var.
Ya ben hatırladığım bir haber var. Tapınakta tecavüz etmişlerdi. Kaç kişi bir kıza? 16 yaşında neydi? Ben dedim yani bu tapınak dediğimiz yer kutsal bir yer bir de yani, değil mi? Onların tapınağı çok garip ya. Ben bunları anlamıyorum. Bir güzel soru var. Çok rica ediyorum. Ya merak etmiş, iyi niyetli diye gösterdim. Diyor ki evli bir kadın neden itiraz etsin ki cinsel ilişki? Gelirse
Ha,
neden itiraz etsin demiş. Çok önemli bir soru.
evlilik içinde tecavüz diye bir şey var gerçekten. Yani bir kadını yani kanunda o dövmek yani fiziksel şiddet göstermekle eş değerlendiriliyor galiba. Çünkü evlilik içinde cinsel ilişki beklenen bir davranış. Hani kadın istemediği halde zorla adam yaparsa bu ancak kötü davranmak olabilir şeklinde müessir fiil olarak geçiyor idi. Sanırım kanunda bu düzeltildi. Evlilik içinde tecavüz de tanımlandı. Yani evlilik aktine imza attı diye bir kadın iler nihaye ve devamlı bir 7-24 ya da erkek sekse rıza gösteriyor anlamına gelmiyor bu. İstemeyebilir. İstememesinin çeşitli nedenleri vardır. En sık gördüğümüz neden eş reddi oluyor. Yani eşiyle ilişkisinde sorun var. Kaynanasının yanında onu eleştirmiştir, kızmıştır, bilmem ne bir sürü şey olabilir. İstediği şeyi almamıştır. Bir sürü şey olabilir. En çok eş reddi görüyoruz cinsel istek yani cinsel reddi.
Benim kafama bir şey takıldı hocam. Hani noter onayı falan alma demiştik. Evlilik de bir onay gibi bir şey. Noter onayı
Evet.
aldığında veya evlendiğinde
Evet.
erkek yine zorla yaparsa, kadın dedi ki başım ağrıyor bugün. Sebep yani kime ne? Adam da zorla yapmaya kalktı. Tecavüz oluyor mu hocam?
İşte ne bileyim hakimin karşısına çıkıp gene bir ne bileyim bu tecavüz dediğin zaman o suçun ne bileyim ispatı
Yani
gerekir.
yasal olarak diyelim yani en azından.
Yasa olarak var. Yasada var işte. Yani evlilik içinde de oluyor. Çünkü her cinsel aktiviteden önce rızanın tekrar alınması ve rızanın coşkulu bir şekilde gösterilmesi lazım. Yani hem yüzündeki mimiklerle hem vücudundaki jestlerle hem de böyle o cinsel cevabın oluşması yani şeyle coşkulu bir şekilde rıza göstermesi
İlginç.
lazım. Bir kadın cinsel ilişkiyi pek çok sebepten dolayı istemeyebilir. Gazı vardır istemez yani. Çok çok farklı
Mesela Sevil
sebeplerden.
Hanım cevap vermiş. Evli kadın yatak odası dışında devamlı aşağı alınıyor. Sen neden itiraz etmiş demiş.
Evet.
Kendince çok mantıklı ve doğru bir sebep mesela.
Evet. Bu
İlla ki bir
hanım
sebep vardı. Yani kimse
annem.
bence
Bırak.
36 yaşında Sevil Hanım.
Annem de seyrediyor.
Yani anlayabiliyorum. Hatta geçen bir Twitter vardı hocam. Çok komik. Bir kadın hani yaşları paylaşıyoruz ya, boşanmadan önce, boşandıktan sonra demiş. Kadın boşandıktan sonra böyle kendine gelmiş, gerçekten çok seksi ve güzel olmuş. Altına da birisi yorum yazmış. Demiş ki İşte boşanmadan önce sağdaki gibi olsaydım belki seni şey yapmazdı. Hayır, ben boşandığım için sağdaki gibi kendimi buldum demiş kadın da. Adama lafı sokmuş yani, hani evliyken hep böyle baskı altındaymış, kötüymüş yani
Evet.
anlaşamıyorlarmış. O yüzden, ama boşandıktan sonra kadın kendini bulmuş, mutlu ve özgür olduğu için gerçekten güzelleşmiş, o da yüzüne yansımış böyle. Evet. Abi bu bence cevabını biliyor olman lazım ama bir sorayım bakalım. Belki evet der şimdi hoca.
Aa, kondom tabii ki kullanılması lazım oral ilişkide de. Meyveli
Ben
kondomlar var ya. Evet.
ha tamam. Ananaslı.
Meyveli kondomlar ne için üretiliyor canım?
Doğru doğru.
Çileklesi,
Doğru.
muzlusu. Aha, oral
Doğru.
ilişkide.
Ben bilmiyorum hani şey de
Bu
şöyle bir durum
bariyerler
mesela yani.
her ilişkide kullanılmalı, penetratif olan. Hani anal ilişkide de, oral ilişkide de, bu vulvaya yapılan oral sekste kullanılan dental demler var. Onu böyle bir gerçekten streç film gibi vulvaya döşüyorsun, onun üzerinden yapıyorsun. Ya da dil kondomu var, dil formunda gerçekten. Ben Türkiye'de pek satıldığını görmedim, hiç rastlamadım da.
Ben ilk defa duydum böyle bir şey ya. Bakacağım
Evet.
ama merak ettim bir şey.
Dil
Yani
kondomu.
şunu anlamaya çalışıyorum. Kondom amacı bildiğimiz kadarıyla doğum kontrolü vesaire. Anal
Evet,
veya
kişisel
oralden
yolda bu.
nasıl hasta. Tamam şimdi oldu
Kişisel
hocam.
yoldan.
Hastalıkta. Doğru.
HIV'in en kesin koruma yöntemidir kondom.
Doğru.
Neden?
Evet ben onu düşünememiştim. Doğru
Kondom
diyorsun.
kullanmıyorsan HIV alma ihtimalin yok.
Ama ihtimal yok. Doğru hocam. Doğru diyorsunuz. Sonuçta ağız da olsa, vajina da olsa bir şekilde o virüs bir vücudumuza bulaşır. Doğru diyor hocamız. Güzel soruymuş Berke. Bu sefer ben utandım yani. Hani bunu küçümseyerek ekrana vermiştim. Evet,
Evet.
yavaştan sorularımı toparlayalım. Hocamız nöbette. Ha, şunu söyledik mi hocam ya? Arkadaş hamile kalmasını istiyor sanırım eşinin. En kolay hamile kalma pozisyonu nedir?
Hiç öyle bir şey yok yani, ayakta da yapsan ayakta da olur, misyoner yapsan misyonerde de olur, kadın üstte olsa öyle de olur, her türlü
Masanın
olur.
içinde
Çünkü
yok mu öyle bir pozisyon hakikaten ya?
vajinanın içine girdiğin anda, orada bir teknik bir şey var gene, böyle fizik kuralı,
Evet.
bedenin içine girdiğiniz anda, yani o vajina girişindeki kas, aşk kası diye anlattım ama, bulbospongioz kası, işte o pelvik taban kası kapandığı anda bedenin içindesin artık. Bir şekilde o kası geçip içeriye semen gittiği anda yer çekimi yok orada. Yani istersen
Aa,
ayakta ol,
yok.
istersen yatakta ol. Yani o hücreler arası çekim kuvvetleri, o anda hücre zarları ve hücreler arasındaki çekim kuvvetleri yer çekiminin çok çok üstünde. O yüzden böyle spermde hareketli bir hücre bu kıvrım kıvrım kıvrım kıvrım bulur yumurtaya gider. Eğer yumurtlama olduysa.
Çok güzel, çok güzel. Hocam şu güzel bir soru. Ülkemizde eğitim sisteminde cinsel eğitim konusunu yerleştirmeye yönelik herhangi bir girişim var mı? Bilgilendirirseniz bahtiyar eylersiniz demiş olsam.
Maalesef şu anda bildiğim yok. Yapıldı çalışmalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkemizde böyle bir eğitim programı vardı. Türkiye Aile Planlaması Derneği ile beraber yürüttüğü. Onu hızlı bir şekilde liselerden ve ortaokullardan aldılar sonra. Yani ortaokullarda çok basitçe adet döngüsü falan anlatılıyordu. Şimdi şu anda mevcut durumda ülkemizdeki cinsel eğitim tamamen PDR'nin eline kalmış durumda. Yani psikolojik danışmanlık rehberlik öğretmenleri. Onlar da ne kadar biliyor? Ne kadar biliyor? Şöyle söyleyeyim ben sana. PDR Çorum ya da Kırıkkale olması lazım. Hangi üniversite olduğunu hatırlamıyorum. PDR bölümüne cinsel sağlık tabii var. Anlatması, öğrenmesi lazım ki anlatacak zaten öğrencilere o da. O derse hiçbir öğrenci gitmiyormuş, protesto ediyormuş. Ve artık üçüncü dönemden sonra kaldırmışlar. Yani şey, teorikte hani anlatıldı ve bütün öğrenciler geçti gösteriyorlarmış ama pratikte anlatmıyorlarmış. Şimdi yani PDR'ye anlatmıyorsun.
Çok ilginç ya.
Psikologlara anlatmıyorsun. Yani şu an psikoloji müfredatını incele. Benim kardeşim Hollanda'da Erasmus'a gitti psikoloji. Öğrenci değişimiyle şeye bana alması gereken dersleri ya da alabileceği derslerin listesini gönderdi. Böyle 10 derslik falan bir listeydi. 8 tanesi seksolojiyle ilgili. Seksolojinin tarihçesi, seksolojinin heteronormatif olması, seksolojinin bilmem nesi falan filan. Yani 8 tanesi seksolojiyle ilgili. Ya bunu mu öğretiyorlarmış ikinci sınıf psikoloji öğrencileri? Evet, bunlarmış dedi müfredat. Ay çok kıymetliymiş dedim. Hani sen bunları al yani, bu dersleri. Hani geçemesen de al bu dersleri. Çünkü Türkiye'de yok hiç. Onları Türkiye'deki psikoloji lisansına saydıracak şeyde zorlandı yani. Karşılığı yok çünkü. Ben kendim şahsen TİPÖÇK'e, yani Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Koluna ve Türk MSK'a, Türkiye Medical Students Association, işte Türk tıp öğrencileri şeyine, bunların öğrenci temsilcilerine kendim dedim ki yani geleyim size anlatayım hayrına, hani bunları lisans yıllarında öğrenmek lazım çünkü.
Ama ne olurmuş? Altta yazıyor hocam. Geleyim size anlatayım. Cümleyi şöyle tamamlayın. Gelenekçi Yavuz Dünyaz'a. Hocam ders sallasın ya okulu basın. Hocam siz çok iyi niyetlisiniz de aileler biraz iyi niyetli olmayabilir. Burada da şey demiş ya. Yani böyle bir şey anlatın.
Zihni kirli olanlar çıksın yayından lütfen. Zihni kirli olanları dışarı alalım.
Yavuz hocam, bu Yavuz'un zihni kirli. Ona bir çık diyelim ya. Yok şaka yapayım. Yavuz bizim ekipten, ondan takılayım dedim bugün.
Çok da temiz yüzü görünüyor ama.
Çok temiz ama çok çok geleneksel hocam. Zihni pis. Ya hocam burada şey vardı, güzel bir soru. Biz sizin listeniz var ya, lütfen bunu Yavuz bir yere not al. Bizim Goodreads'imize ekleyelim. Önceki yayınlarda Goodreads'imize ekledik arkadaşlar. Hemen ben onu göstereyim. Kitap önerisi soruyorlar. Hemen açacağım gelecek bilindeyi. Hocam bu konularla alakalı önerdiğiniz kitaplar var mı arkadaşlarımıza?
İngilizce var.
Herhangi, Almanca da olur hocam. Siz kitap önerin.
Yani ben Almanca bilmiyorum da İngilizce olarak Love Worth Making var. Love Worth Making. How to Have Ridiculously Endlessly Happy Sexual Life
Through Marriage. Hocam dur, ekleyeceğim ben şimdi. Hemen ekleyeceğim. Sizin listeniz nerede burada?
Stephen Snyder. Benim var mı?
Açmış olmamız lazım. Ya unuttuk ya, açmadım. Bir kitap önerdiniz mi daha önce, hatırlıyor musunuz hocam?
Bilmiyorum, hatırlamadım. Stephen Snyder'ın Love Worth Making.
Tamam hocam. O zaman ben hemen şimdi nasıl yapıldığını göstereyim hocam. Şuradan arkadaşlar bakın, burada mor. Hocalarımızın isimleri var sol tarafta etiket olarak. Görüyor musunuz? Burada Müjdegül Hoca'yı açacağız arkadaşlar ve kitapları buraya ekleyeceğiz. Mesela Ergidiniz Özsoy şu kitabı önermiş. Buradan görebilirsiniz. Ben sizin dediğiniz kitapları alayım hocam. Listenizi oluşturup ekleyelim buradan gelecek bilim diye. Söyleyin hocam direkt. Ya da bana yazın. Bana yazın yayın sonrası. Ben oradan eklerim.
Şuraya yazdım ama sen de şu private chatimize. Görünüyor mu orada?
Oo, şimdi gördüm, tamam. Dorian The Love Worth Making, Dorian Solot, Marshall Miller Love Organ. Okay. Tamam hocam, bunları hemen ekleyelim biz. Gördüm bunları.
Ya, bunlar gerçekten güzel kitaplar. Türkçe kaynakta yani bilmiyorum. Çok iyi Türkçe kaynak yok. Okuyunca böyle yani bir fikir sahibi olayım diye okunabilir bazı kitaplar ama yazarlar kitap yazarken egolarını çok geri çekmemişler, Türk yazarlar. Niye bilmiyorum. Yani kendi doğrularını doğru gibi dayatma eğilimi var Türk yazarların şeyinde. Hani bir iki kitap söyleyebilirim ama hani çok bu doğrusuymuş deyip öğrenebileceğiniz gibi kitaplar değil onlarda. Rayka Kumru'nun yayınlarını tavsiye ederim. Rayka Kumru'nun kitapları var. Seks pozitif ebeveynlik, seks pozitif olmak, işte ben hoş geldim falan gibi böyle. Temel cinsel eğitim şeyi vardır Rayka Kumru'nun. Rayka Kumru'nun kitapları gerçekten güzel.
Hocam şöyle kişisel soru alıyor musunuz?
Vesaire. Yani bir birey
almıyorum,
üzerinden
çok bireysel şey yapmayalım. Ben de onu düşündüm, bilerek şey yaptım. Yani dostum özelden belki hocamıza yazarsan hani çok şey olmasın. Güzel bir soru. Bakın şu da olur. Kadın doğum için öneriniz bir textbook var mı hocam? Bunu da ekleyeyim ben. Bana yazarsanız.
Önereyim. Gabbe var. Şey için. Perinatoloji için Gabbe'yi öneriyorum. Williams'ın hem perinatolojisi iyidir, jinekolojisi de iyidir. Novak kesinlikle her kadın doğumcunun edinmesi gereken bir kitap. Tölinde mutlaka cerrahi atlas olarak bir kitap dostu bir şey edineceksiniz. Kitap evlerinden birini. Oradan yeni çıkanları takip edeceksiniz. Ultrasonda Fleischer mutlaka. Bilmiyorum ya, özel şeyler var.
Bu arada Büşra, geçen hafta, iki hafta önce yaptığım hukukçu arkadaşımız. Mağdur olan eşin şikayetçi olması durumunda, kendisi gelecek günlerin avukatı arkadaşlar, ayağınız denk alın. Bir eşin diğerine tecavüzleri yaptırım var kanunda demiş. Tamam, bu zaten kanun hükmünde bir madde olarak onaylıyorum. Onu verenlere vermemek.
Yani şikayet edeceksin, onu hakim karşısına çıkacaksın, hakimde bir kanaat oluşturacaksın falan. Hakimler de yani boş insanlar değil, hani öyle her şeye kanaat oluşmuyor.
Zaten bu arada Melisa, soruna ikinci cümlede 1, 2, 3, 4, 5. kelimede cevap vermişsin. O yüzden sorunun içine cevabı var. İkinci cümle 5. kelime. Çoğu öyle düşünüyor olabilir yani. Evet hocam, harika bir yayındı. Bu arada daha önce Rayka Kumru'yu ben çağırdım. Kendisi gelmediği için almadık. Çok istendi biliyorum. Kendisi gelmedi. Yani o zamanlarda çok büyük bir kanal değildik belki, o yüzden ya da yoğundu. bilemem niyeti ama Rayka Kumru'yu ben de tavsiye edebilirim yani. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kitapları da iyidir.
Rayka Kumru'yu ben de mesajlaştım. Rayka'nın dedikleri hep doğru ama biraz böyle şeye gitmeye çalışıyor. Yani sadece eğitim kurumlarında eğitim gibi yani böyle.
Kamu ve eğitim şeyleri değil mi sanki? Ben de öyle hissettim.
Evet. Biraz dikkat ediyor. Onun vardır kendine ait bir şeyi. Yani bu yolda insan çok şeylere maruz kalıyor ve hani cinsellik konuşan bir kadın olarak bu hani ilk yayınımızda oldu ya, ben hocam karşımda çıplak anlatsan keşke falan. Hani ben sana demiştim ben bunlardan
ama
alınmıyorum.
Ama bak, ilk yayındaki gibi şeyler yok yani. Ha. Yani ilk evet, yayında böyle saçmalık
var ama. Gibi.
Hocam çıkar göstermiyordu, bir şey diyordu böyle, bir şey anlatıyordu. Ha, sağ şeyler, evet. Şu an onlar yok yani. Çok iyi. Bak güzel bir soru ha. Hocam şunu sorayım bir ya. Hasta herhangi bir sebeple sizi kandırmaya çalıştığında her zaman anlayabiliyor musunuz? Yoksa bazen sadece bir şüphe duymak zorunda mı kalıyorsunuz? Cinsel meselede sanırım yalan söylemek zor demiş.
Everybody lies.
Everybody lies. Yani şöyle oluyordur değil mi muhtemelen? Ya yani, işte bir cisim karşıda bir şey oldu falan.
Yani her türlü hastanın dediğine inanıyorum. Ve yapacağım işlemi, yani yapacağım muayeneyi, vajinal muayenemi yapacağım, simirimi yapacağım, ultrason mu yapacağım, her ne yapacaksam öncesinde söylüyorum. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum, şunu yapmam lazım, yapabilir miyim şeklinde. Buna onayı varsa hastanın zaten yapıyorum. Buna onayı yoksa bana doğru söylüyor, yalan söylüyor, oraları sorgulamıyorum. Ben bana söylediği üzerinden işlem yapıyorum. Fakat benim hani tıbbi olarak yapabileceğim farklı şeyler de var. Yani everybody lies ama mesela hiç ilişkiye girmedim diyen bir kadının gebelik testi pozitif çıkabiliyor falan. Hani kan ve o değerler, biyoloji yalan söylemiyor.
O zaman öyle bir şey olamaz yani zaten.
Evet, hani vallahi girmedim, üstüne boşaldı, sürtünme yapıyorduk, oradan biraz spermi gitti falan filan diyorlar. Olabilir, inanıyorum, ona da inanıyorum. Eğer öyle söylüyorsa öyle olmuş olabilir yani.
Hayır, nasıl o durumda hamile kalabilirsin zaten? Ötesi yok.
Kalınıyor, kalınıyor.
Yani adam hani dediği gibi sürtünüyordu falan yani sen
yani derinliğe semen bulaşırsa gebelik olabiliyor, o dediğim o yer çekimi meselesinden dolayı. Hani dedim ya, ayakta yap gene de gider, oraya gidecekse hakikaten özellikle genç yaştaysa, yani 25 yaşından küçükse kadın, gebelik ihtimali artıyor.
Ya bir her de hocam siz sağlıkçısınız ya. Ya çok normal geliyor bir çekişe. O yüzden arkadaşlarımız yani gerçek mi falan diye. Ben bir örnek vereyim. Bir gün Twitter'da ben ameliyat videoları sayfası takip ediyorum. Ameliyatları falan izliyorum.
Ben bile izliyorum Burak ya. Vallahi ya, yani.
Doktor olmak istediğim zamanda da ondan iyi ki olmamışım ama. Ama alıştırmaya çalışıyorum kendimi.
Böyle insanlar olunca çıkıyorum takipten. Vallahi yani.
Hiç... Ya benim izlediğim hocam bağırsaktan şişe çıkartıyorlar. İşte adam içine almış falan. Anneme de attım ilgisini çeker diye. Bana çok şey geldi. Ya imkansız böyle bir ameliyat. Kim yapar bunu falan. Annem dedi ki ya biz de iki güne bir deodorant çıkartıyoruz. Ne var ki dedi. Abi ben böyle şok oldum hocam. Yani hani İşte insanın garip gelen şeyler aslında sağlıkçılar için bu sadece bir operasyon oluyor yani böyle şeyler. Dünyanın her yerinde farklı insanlar var, farklı tarzda. O yüzden yani yalan da atıyorlardır hocamıza.
Deodorant gibi böyle gündelik eşyalar değil de bu iş için özel üretilmiş hani dildolar şeyler, ne bileyim, kullanması da daha kolay. Aynen. Gibi ucunda oluyor, gitmiyor içeri. Yani deodorant hakikaten içeri gidebiliyor lap diye. Ama o iş için üretilmiş oyuncakları böyle bir tıpası oluyor, kaçmıyor içeriye. Madem böyle bir hevesleriniz, meraklarınız var, hani seks shoplar bir sürü.
Hocam Luna Hanım sizi eleştirde bulunmuş. Demiş ki hocam demiş hiç romantizmden bahsetmiyorsunuz. Aşk meşk. Ne oldu yani diyor.
Ben doktoruyum ve tıpta biz psikoloji hiç öğrenmeyiz açıkçası. Bir tek davranış bilimleri dersimiz var birinci sınıfta gördüğümüz. O birinci sınıfta yani. Ben 20 küsur yıl olmuş ben göreli. Onu ehline bırakıyorum. Yani siz ne bileyim Rengin Hoca'yı çıkardınız, psikoloğunuz var.
Ya biz konuştuk bunları. Tabii Cevdet.
Hani Hipokrat'ın sözüdür bu. Ehline bırakırım işi yani. Ben evet, hani yakınlıktır, sıcaklıktır, romantizmdir, kadınlar için böyledir, erkekler için böyledir falan hani o tür şeylere girmeden. Ben zaten hani vajinismus da görüyorum hastayı ama hastalarıma da hep diyorum bakın ben teknik yani musluk tamircisi gibi buna giriyor ve bunu anlatıyorum nasıl girdiğini, ama penisin vajinaya girmesinin senin için bir duygusal anlamı vardır. Onu oraya karışmıyorsun.
Orası sizlik değil yani işte hani.
Orayla ilgili zorluğu olanı da zaten psikiyatriyle bir işbirliği yapıyorum. Benim burada işbirliği yaptığım bir psikiyatri uzmanı arkadaşım var. Yani anatomisinde bir sorun yok, çalışmasında bir sorun yok. Kendisi de öğrendi ve bunu hevesle öğrenmeye de gayretti. Ama iş penisi içine almaya gelince orada bir olumsuz duygu tanımlıyor. Tarafınızdan değerlendirilmesi diye gönderiyorum hastayı ve çözüyorlar pek çoğu da.
Hocam şu soruyla bitirelim yayınımızı. Sizin çok vaktinizi aldım Mehmet de. Makine hocamız. Kadın doğumda söylendiği gibi, bu arada ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen açıklayın bizim gibi mühendislere. Malpractice ne demek o?
Malpraktis kötü davranış demek. Yani yaptığın pratikten dolayı olan bir hata. Malpraktis komplikasyonla karıştırılıyor. Komplikasyon ve malpraktis. Şimdi iki
Komplikasyonu
tane
biliyorum.
biliyor musun? Ha,
Evet.
komplikasyon beklenen olumsuz durum. Yani bizim bildiğimiz, belli sıklıkta gördüğümüz, beklediğimiz ama tabii görmeyi hiç istemediğimiz durumdur komplikasyon. Atıyorum mesela sezaryana girdim az önce. Kadının 2 saat sonra akciğerini pıhtı atmasın.
Bu
Hakikaten
bir
görmek istemedim
komplikasyon.
yani. Bu bir komplikasyon. Fakat bu benim bir mesleki yetersizliğimden kaynaklanan bir şeyse, yani hastanın pıhtı atmaya eğilimi varsa, buna dair belki öyküsü vardır, belki ilaç kullanıyordur, kilosu vardır, enfeksiyonu vardır falan. Bu risk değerlendirmeyi ben eksik yaptıysam mesleki yetersizliğimden dolayı ve hastaya uygun ilacı başlamadıysam ve o yüzden pıhtı attıysa buna biz malpraktis diyoruz. Yani yanlış uygulama. Burada yani gene hakimin önüne çıkıyorsun bir malpraktis olayı yaşandığı zaman şikayet söz konusu olduysa ve hakimde bir kanaat oluşturuyorsun. Yani bu hekim bunu görevi yani bunu ben bu kişiye bilerek yaptığım bir şey değil. Bu benim mesleğimi yaparken olan bir hadise ve mesleğimi yaparken belki benim bir kusurum ya da belki teknik olarak olan bir şeyden dolayı oluşan bir olay mı? Yoksa burada benim bir art niyetim mi var? Gene burada hakimin bir kanaati oluşuyor ve ona göre hekime bir ceza kesiyor. Fakat ülkemizde bu avukatlar arasında ciddi bir rant elde etme konusu oldu Burak'cığım. Bunu ben söylerken çok utanıyorum ve üzülüyorum. Her sene hukuk yani fakülte mezunlarına, hukuk fakültesi mezunlarına kurslar açılıyor çeşitli şeylerde. İşte ne bileyim aile hukuku, arabuluculuk bilmem ne falan gibi. Bu
Evet.
malpraktisle ilgili de kurs açılıyormuş her sene. Tıbbi hata ve malpraktis kursları. Her sene
Buradan nasıl
daha...
para kazanırız mı yani bu tıbbi
Evet,
hataları kullanıp?
evet, evet, evet. Daha bu kurslar açılmadan dolarmış her sene. Ben hani çok üzüldüm. Bir meslek erbabının başka bir meslek erbabına sanki art niyeti gibi böyle art niyetli olabilecek şeyler de olabiliyor. Komplikasyonla malpraktisi karıştırıyorlar bazen. Ve
Komplikasyon doğru olurdu ama malpraktiste dediğiniz gibi mantıklı değil yani böyle olması.
pek çok komplikasyonları malpraktis gibi hastaya
Tamam,
yani
şimdi
ya da işte
anladım.
müvekkile o şekilde anlatıp o şekilde ceza almaya gidiliyor.
Yani bu sebeplerinden biri mi diyor işte arkadaşımız? Sanırım evet cevabınız.
Yani
Tercihte tuzlu az seçim.
evet.
Yani insanoğlu maalesef. Buyurun hocam. Evet, hocamızın arkadaşlar hastası geldi. Şu an hocamız bildiğiniz gibi hem bir yandan nöbette. Umarım kötü bir şeyler yoktur. Hızlı bir haber geldi. Yayın için çok teşekkürler demiş. Royal Deer güzel fotoğraf. Güzel. Biz teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ben de korktum hocanın yüzü şey olunca böyle baktı. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Aynen hemen yayınlayacağız arkadaşlar. Buradan Katıl'da bu destek olursanız hemen izleyebilirsiniz yani tekrarını. Katıl'dan destek olmazsanız da hafta izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam kötü bir şey yok değil mi ya? Yüzünüz çok endişeliydi. Ya
Yok
o kadar
hayır.
korktu şey yani böyle baktınız ben de korktum aman yani komplikasyon falan konuşuyorduk aman dedim yani. Bir şey olmamış
Olabilir
diye.
yani evet. Yani komplikasyon olmamasının tek yolu hiçbir şey yapmamak. Bir şeyler yaptığın zaman
Aynen öyle.
komplikasyon oluyor.
Hocam çok teşekkür ederiz. Size tekrardan
Allah kaderi kötü hastayla bizi rast getirmesin. Benden de
ya biz
gelecek bilimle.
erkekler bunu popo gibi yapıyormuş. Geçen Hasan Can diye bir komedyen var. Hasan Can Kaya. Ya diyor siz göt gibi yapıyorsunuz bunu diye. Kalbe benzemiyor. Benziyor değil mi hocam ya? Kalbe bakayım şöyle. Evet. Bu kalp arkadaşlar. Yapmayacaksak. Çok teşekkür ederim. E siz
Sembol
daha güzel yapıyorsunuz.
popodan geliyormuş, biliyor musun?
Aa, ya
Tabii
insanoğlu çok güzel hocam
insanları
ya.
poposundan vuruyor ya.
Aa,
Oradan.
bak yemin ediyorum şu an aydınlandım. Hocam ben de bir örnek vereceğim.
Ya
Bugün ne
buyurun.
öğrendim? Çok güzel bir bilgi. Bu cırcır böcekleri var ya, Serdar Kuzuoğlu paylaşmış bunu. Cırcır böcekleri mesela ötmeyi ötüyor ya, ses çıkartıyor. 8 saniye içinde diyelim ki 20 kere ses çıkardı. Üzerine 5 eklediğinizde hava 25 dereceymiş hocam. Havanın derecesini ölçüyor musunuz? Hadi benden de bir bilgi. Çok ilginç ya. Denemişler ve gerçekten böyle. Yani bu bilimsel bilgiymiş. Henüz bir cırcır böceği denemedin. Deneyin arkadaşlar. Yorum olarak yazın. Doğru mu değil mi? Görelim. Hocam 2 hafta sonra burada mıyız yine?
Vajinismus.
Of, benim en büyük problemim. Vajinismus. Konuşmamız lazım bunu. Çünkü sordular da bilerek onu atladım. Bilerek onu sormadım arkadaşlar. 2 hafta sonra birlikte vajinismus sorununu konuşacağız. Hocam sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.